İyi günler sayın seyirciler. Bir birlik zamanı programıyla yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda kamuoyunun da çok yakından tanıdığı çok önemli bir ismi konuk ediyoruz. Eski emniyet müdürümüz Sayın Hanefi Avcı Bey. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Şeref verdiniz stüdyomuza. Efendim siz tabii söz konusu Fethullah Gülen örgütüne karşı yıllarca verdiğiniz mücadelelerle ve aynı zamanda yaşadığınız mağduriyetlerle kamuoyunun tarafından çok yakından tanıyorsunuz. Geçmişteki hizmetleriniz bir yana, hani onun dışında da aynı zamanda tabii ki şu an 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok gündemde olan bir konu, sıcağı sıcağına hepimizi ilgilendiren bir konu bu olduğu için. Bu konuda da tabii ilk akla gelen isimlerden birisiniz. Öncelikle tabii kısaca sizi bir tanıyarak başlayalım. Ondan sonra da yine bu konuyla ilgili, bu darbe girişimiyle ilgili sizin yorumlarınızı çok önemsiyoruz. Bunları almak istiyoruz.
Benim tabii mesleki geçmişim daha çok terörle mücadeleyle geçti. Emniyet terörle mücadele biriminde çalıştım. 1984 yılında Güneydoğu'da Erivan Şemdinli'nin basılmasıyla birlikte oraya bir takviye gerekiyordu. O dönemde bizi bir çağırıp, kurs alıp, yıkıcı ve yeraltı faaliyetler kursunu gösterip istihbarat hizmetlerine geçtim. Ondan sonra yani 1984 yılının sonunda istihbarat birimlerini Diyarbakır İstihbarat Şube Müdürü olarak başladım. Daha sonra İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstanbul'da istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı. Sonra Ankara'da 1997 yılı yazına kadar da bir yıl süreyle İstihbarat Daire Başkan Yardımcı görevinde bulundum. O dönemler yine bu kadar değil ama Türkiye'nin buna benzer küçük sıkıntılar yaşadığı bir dönemdi. Susurluk olaylarının olduğu, devlet içerisinde bazı insanların terörle mücadeleyi farklı biçimde yapmamız lazım. Hukuku bir kenara bırakmamız lazım. Kanunları bir kenara bırakıp biz de bunları anladığı dilde onlar gibi teröristler gibi cevap vererek bir mücadele yaparsak anca ülkeyi kurtarırız anlayışıyla başladıkları. Ama bir müddet sonra bu işin çeteleşmeye, haraç almaya, bir takım kanunsuz işlere dönüşmeye başladığı o dönemin işte meşhur Susurluk'ta kazayla birlikte ortaya çıktı. Böylesi bir ortamda işte daire başkan yardımcısıyken Meclis Susurluk Araştırma Komisyonu, Susurluk Olayı Araştırma Komisyonu'na çağrıldım. Orada da evet Türkiye'de maalesef bir süreden beri devlet içerisinde polisle, jandarmada, askerde, MİT'te bazı insanlar terörle mücadelenin artık hukuki yollarla, kanunlarla yapılamayacağını, onların anladığı dilde teröristler gibi veya onlara yataklık yapanlar gibi biz de hukuku bir kenara bırakarak bir mücadele anlayışıyla hareket edelim diye düşündükleri ve onu uygulamaya koyduklarını, bu konuda emniyette bazı kişiler, onlarla işbirliği yapan sivil isimler, yine MİT'te onlarla birlikte hareket eden resmi ve sivil kişiler, askerde tek tek isimlerini verdim.
Aslında bu dönem için çok büyük bir cesaret ve aynı zamanda bir risk aldınız değil
yani
mi efendim?
Bir riskti ve o dönem için de gereken bir
gereken
şeydi.
Çünkü
hakikaten o insanlar devleti çok farklı bir noktaya götürüyor.
Doğru bu, evet.
Bu ülkenin en önemli şey hukuka bağlılığıdır. Hukuku bir kenara bırakırsanız hiçbir ölçü kalmaz ve bu ülkede hiçbir insanın güveni var mı? Devlete, topluma, yaşamına güveni kalmaz. En önemli şey hukuktur. Hukukun vereceği güvencelerdir. Siz ne yaparsanız karşılığını ne göreceğinizi başta bilirsiniz. Hangi hareketi yaparsam karşılığını neyle karşılaşır? Bu dünyada insanlara verilebilen devletin en önemli güvencesidir. Bunu bir tarafa bırakırsanız her gece bir ikisi kalıp götürebilir. Birileri size bir iddiada bulunabilir. Birileri size infaz edebilir. Birileri size hukuksuz işlem yapar düşüncesine içinizde olursa, hele bunu yapan bir devletse
tabii,
bu ülke cehenneme dönür.
Halkla ondan, devlet karşı karşıya getirmiş oluyor böyle bir durumda değil mi?
Devlet hem karşı karşıya karşı, evet, getirir hem devlet düşmanlık, kendini inkar etmiş oluyor. Yani devletin adı budur zaten.
Doğru.
Biz bundan dolayı o yapılanların devlete en büyük kötülük olduğunu, hatta bir terör faaliyete daha ağır kötülük olduğunu söyledik ve bunu karşı durulması konusunda bir gayret sarf ettik. O zaman da çok eleştirildik vesaire oldu.
Bedel
ama,
ödemişsiniz değil, evet, değil mi ondan dolayı?
Birçok kişi eleştirildi, birçok kişi neden yapıldı, devletin terör mücadelesi aksiyonu ödendi ki o tarihe kadar da ben de terörle mücadelede en ciddi görev yapan birimlerin içindeydim. Bu arkadaşlarla birlikte hakikaten hukuku uygulayarak çok önemli mesafe alan bir birimde çalışıyordum. O dönem böyle bir fırtınalı dönem geçti. Ama o dönemle birlikte ve o sıralarda 28 Şubat doğdu. Yine o zaman işte Türkiye'ye irtica geliyor. Bazı insanların kılığı, kıyafeti, giyimi, düşüncesi, dini motiflerini o dönemde militarist kesim, askeri kesim böylesi bir rejim sorunu hale dönüştürdü. Asker kendi sınırlarını aşarak demokrasiye müdahale edecek tavırlar içerisine girdi. O zaman da biz yine bir rapor yazmıştık. Yani askeri bu tutum ve davranışları, onların Batı Çalışma Grubu diye kurdukları bir grubu, bu grubun dışarıda bazı sivillerle beraber yaptığı hareketlerinin gelecekte yaratacağı sıkıntıları belirten bir rapor yazmıştık. Bu rapor silsileyle zamanın bakanına, bakan işte Dışişleri Bakanı, oradan Başbakanı, Başbakan'dan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'ndan Genelkurmay Başkanı'na döndü ve ilk bu Batı Çalışma Grubu'nu yazan, yaratan Çevik Bey'in eline geçmişti. Bu sonra bize dava olarak döndü. Deniz Kuvvetleri yargılaması oldu. Orada biz önce sanık olarak, sonra tanık olarak.
Yine yani yine bir risk aldınız, evet, yine bir cesaret yine risk, gösterdiniz, yine bedel ödediniz
ama
diyebiliriz
yine
değil mi?
Orada evet. Da hakikaten düzgün hakimler olayı ayıkladılar. Ve hiç olmazsa bir nebze bir katkımız oldu. Yani bu yöntemlerin yanlışlığı, bu yöntemlerin hataları, bu yöntemlerin halka fayda getirmeyeceği konusunda böyle bir çalkantılı dönem oldu. O dönemlerle birlikte artık bir dönem bize haksız suçlamaların, özellikle böyle askerin tahrik ettiği veya bu işin tamamını bilmeyen bazı kişilerin tahrik ettiği basında abartılı ve yanlış şeyler çıkınca, ben çıkıp o zaman rahmetli bir andığım programda 32. günde tüm bu suçlamalara, haksızlıklara bir cevap olarak konuşma yaptım. Ondan sonra dedim ki artık bu kadar televizyona çıkıp konuşan insan istihbaratçı olamaz, beni bu görevden alın. O gün dilekçe verdim ve 1997 Temmuz'unda ayrıldım istihbarat hizmetlerinde. Uzunca bir süre kızakta kaldım. İşte bizim Emniyet Genel Müdürü Ana Komuta Merkezi denen olayların ve bilgilerin, istatistiklerin toplandığı bir merkez var. Orada görev yaptım.
Ama aynı zamanda siz hukuk fakültesini de bitirdiniz değil mi efendim?
Tabii 80 yılında tabii. 1976 yani polis enstitüsünü bitirince o zaman üniversite sınavına girmiştim. Hukuk fakültesine kaydoldum. Ankara Hukuk Fakültesi. 80'de hukuk fakültesini bitirdim. Ama staj yapma imkanımız olmamıştı. İşte 1900 yıllar böyle geçti. 2000 yılına kadar ancak 2000 biri sonrası terfi etti. Birinci sınıfa polis müfettiş oldum. Ama gene kızaksaylık görevdeyiz. 2003 yılında yazında o zamanki adıyla KOM Daire Başkanlığı, Kaçakçı Daire Başkanlığı'na daire başkan olarak atandım. Orada bir müddet görev yaptık. Yaptığımız görev esnasında özellikle Enerji Bakanlığı'nda büyük miktarda yolsuzlukların olduğunu, ihalelere fesat karıştırıldığını, doğalgaz ihaleleri vesaire. O tahkikatı yapınca, o tahkikat dolayısıyla epey insan suçlanınca hem müteahhit kısmından hem devlet bürokrasisinden, biraz da şimdi anladığımız kadarıyla bu cemaatin adamlarının yaptığı fitne fesatla mevcut yönetim hükümet tarafından uzaklaştırıldım. Yani bahaneyle, evet. Başka bir bahane gösterilerek önce işte teftiş kuruna, sonra da Edirne Emniyet Müdürü oldum.
Pardon, o yaptığınız çıkışta zaten o böyle bir rapor hazırlamış olmanız da sonuçta yine aynı şeye geliriz. Yine bakın bir cesaret göstermişsiniz. İsteseniz siz de hiç ses çıkartmayıp belki üstünü kapatıp hani tabii ki uygun olmazdı ama böyle geçebilirdiniz. Yani bedel ödemeyi göze alarak mutlaka bunları yapıyorsunuz. Yani risk alarak bunları yaptınız, evet. Belli ki hayatınız boyunca.
Yani onun tabii bir önemi vardı. Ülkede ciddi bir yolsuzluğa başlangıcıydı bu. Aslında evet. Zaman iktidarı anlasaydı belki yolsuzluğun gelişmemesi konusunda yeni yöntemler, yeni sistemlerin yaratılması destek olabilirdi. Ama onu yanlış anladılar. Belki de lazım olacak. Yine konuşacağız. Büyük oranda bu cemaat hükümete ihlal etti. Bizim samimi bir yolsuzluğu ortaya çıkarma hareketimizi, operasyonumuzu, soruşturmamızı onlar sanki hükümetin ayağını altına kazıyormuşuz gibi bir şeyle yanlış aktardı. Bugün öğreniyoruz. O gün öyle bilmiyorduk.
Yani orada bugün, yine onlar mı çıkıyor karşımıza?
Yani şimdi ileride şunu konuşacağız. Belki bunlar 17 Aralık'ta biz yolsuzluk ortaya çıkarttık diyor ya ama evet. Aslında bizim o yolsuzluk operasyonumuzu baltaladılar. Bizim o operasyonumuzu resmen engellediler. Bu arada hükümeti bizi yanlış aktarmak suretiyle bizim benim ve benden sonra orada görev yapan, bu yolsuzluk operasyonu görev alan tüm arkadaşlarımızı da tayin ettirdiler. Başka yerlere gönderdiler, başka şekillerde harcadılar emniyetten. Yani o da şunu gösteriyor ki onların bir yolsuzluk çıkarma diye bir niyeti uygun olsalardı biz de böyle
tabii,
hareket
ediyoruz. Tabii, destek olmaları gerekir bizde. Tabii, evet.
O bizim yaptığımız Enerji Bakanlığı'ndaki büyük yolsuzluk olayı sonrası bizimle birlikte hareket eden, bu olaya sahip olan birçok kişi daire başkanlığına gönderildi. Şimdi bakıyorsun daire başkanlığına gönderilenin hepsi normal insanlar. Orada kalanların hepsi de cemaatten, evet. Bu örgüt mensubu olmaktan işlem gördü ve çoğu ihraç edildi veya emekledi veya hakkında tahkikat yapıyorlar. Yani o gün de bizim o samimi niyetimiz onları baltaladılar. İşte 2005 yılında daire başkanlığı uzaklaştırıldım ve Edirne Emniyet Müdürü oldum. Edirne'de işte malum o zaman da Kapıkule yolsuzlukları vardı. Onlarla bir mücadele ettim. 2009'da Eskişehir Emniyet Müdürü olduk. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü dönemimizde bu cemaatin faaliyetlerinin artık ayyuka çıktığını, ölçüsüz bir hale geldiğini gördükten sonra da bu cemaatin gelecekte yaratacağı büyük sıkıntılar hem devlet için hem halk için geleceğimiz açısından bir nebze yetkililer uyarmak adına Zamanlı İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ankara İstanbul Savcılarına giderek anlattım. Olmadı yazılı dilekçeler verdim. Yine tedbir alınmadı.
İşte o yani zaman, aslında bireysel olarak ne yapılması gerekiyorsa evet, yapmışsınız değil mi?
O yetmedi. Evet. Zamanın Başbakanlığı Müsteşarı Efkan Ağa'ya bir gittim anlattım. Başbakanın danışmanlarını anlattım. Ama tüm bu başvurularıma rağmen, sözlü anlatımlarıma, yazılı dilekçelerime rağmen yine bu konuda bir adım atılmayınca, hatta cemaati destekli hava devam edince ton yapacak çare. Madem ki devlet kurumları harekete geçmiyor, hiç olmazsa halka bunu anlatayım. Hiç olmazsa bunu kamuya yaymak suretiyle bütün bu olup bitenleri bir faş edersek belki önlenebilir, belki buna yetkililer sahip çıkabilir, devlet belki sahip çıkabilir, belki kendileri bu örgüt mensupları olup bitenlerin artık faş edildiğini, gördüğünü, halk gördüğünü deyip kendine çeki düzen verirler diye oturup işte adını Haliç'te yaşayan Simonlar dediğimiz kitabı yazdım.
O dönemde hepimiz de okuduk zaten
evet, bu kitabı yani efendim. Evet, birinci bölüm biraz geçmişte yaşadığımız güvenlik sorunları, devletin evet, aksayan hususları, birçok şeyin iyi niye yapılamadığının, niye terörle iyi mücadele edilemiyor, niye iyi bir güvenlik sistemi kurulamadığını anlatan olaylar zinciriydi. Son bölümde artık yaşadığımız cemaat tehlikesinin devlet cihazıyla tehlikeyi belirtmek, göstermek, örnekleme karşısındandı. Zaten adı da dün devletti bütün hataların kaynağı, bugün cemaattir gibi bir başlıkla sunmak istedik. Bu aslında faydalı olur diye düşünürken tam tersine oldu. Maalesef yetkililer uyanmadı, gerekli tedbir alınmadı. Bu defa cemaat döndü bize. Bunu yazan sensin, benzerler de yazmasın diye. Kitabın her sayfasında bir suç, her konusunda bir iddia isnat etmek suretiyle önce bizi devrimci karargah suçuna evet, bulaştırdı. Arkasında devrimci karargah suçlaması birlikte 6 daha suç. İşte soruşturmaların gizliliğini ihlal etmek, görevlere hedef göstermek gibi arka arkaya başka suçlar da isnat etmek suretiyle kişisel verileri toplamak adı altında davalar açtı.
Pardon, tabii çok özür dilerim, araya girmek istiyorum. Hani devrimci karargah örgütü suçlaması da artık çok çok uç bir suçlamaydı değil mi sizin için? Yani en bağdaşmayacak hani...
Tabii mesleki evet, geçmişim evet, hep sol terör örgütle mücadele etmişim. Evet. O sahada biliniriz. Çünkü bunu
tabii, onun için söylüyorum.
Yalnız emniyet teşkilatı binlerce insan bilir. Devletin diğer kurumları da bilir.
Bilirler tabii ki efendim. Örgüt, böyle biliriz
herkes de bilir. Böyle de bir hedef olmuş bir kişiyiz. Dokümanlarda adımız geçen biri. Tabii orada şu vardı. Şimdi cemaat sizi suçlayacak. Sizi susturması lazım. Çünkü siz devam eder konuşursanız birçok şey onları rahatsız ediyor. Onların bütün yaptıkları yanlış
tabii, deşifre etmiş oluyorsunuz. Oluyor.
Her gün konuşacağımı da biliyorlar. Bir ikincisi benzeri de gelebilir. Başka insanlar da çıkabilir. Çünkü bunları çok mağdur ettiği insanlar var. Onlar onu biliyorlar.
Siz emsal teşkil etmemeniz evet, gerekiyordu.
Evet. Hemen susturulması lazım. Evet. Nasıl susturacaksınız? Benim görevim, konumum nedeniyle, devletteki konum nedeniyle beni direkt dava açamazlar bana. Ya yani bana dava açmanın prosedürü var. İşte görevim nedeniyle dava açacaklarsa, adli görevlerimse ben hakimler kanununa tabiyim. İzin almaları gerekiyor. Adalet Bakanı HSYK'da. İzin alınca da bir soruşturma yapmaları gerekiyor. Memuriyet özel görevlerim nedeniyle suç işlemişsem önce bakanlık veya valilik soruşturma yapıp karar verecek. O karar karşı idari yargıya gideceğim. Sonra dava açabilecek. Uzunca bir süreç var önler. İkincisi açacak davanın yerleri farklı. O zaman ne yaptılar? O zamanki anlayışla sadece devlet güvenlik mahkemesi dediğimiz veya daha sonra özel yetkili mahkemelerin düzeltmek gerekirse özel yetkili mahkeme görev sahasına giren bir suç işlerseniz, işte terör örgütü, uyuşturucu, mafya gibi, direkt dava açılabilir dediler. Böyle bir yorum yaptı. Aslında o yorum da doğru değildi. Kanunları zorlayarak yaptıkları bir yorumdu. Bundan dolayı böyle bir suçlama yaparsak direkt dava açılabilir, böyle bir suçlama yaptılar. Bu suçlama yapmak için ne yapmaları gerekiyor? O emniyetin, özellikle istihbarat biriminin o korkunç imkanları vardır. Devlet sadece terörle mücadele kullansın o imkanları vermiştir. Orada siz bir kişi yazarsanız, onun telefonunu veya TC'sini, bilgisayar sistemi onun bütün bağlantılarını size çıkarır. Yani sizin görüştüğünüz bütün insanlar, irtibatta olduğunuz insan, o insanların sabıkalarını da çıkarır. Yani size bir suç yapılacaksa, isnat edecekse sizin görüştüğünüz insanların sabıkaları çıkarır, bakar yanar. Kırmızı renkler bir suç işlemiş insanları gösterir. İşte yeşil renk suç iddiası, mavi renk falan. Bakarlar ki sizin irtibatlarınızda bir tanesi konuştuğunuz bir insan geçmişte şu suçtan girmiş çıkmış.
Ama sizin mesleğiniz bu o tip kişilerle görüşmek aslında kadar böyle, daha doğal bir
öyle
şey.
Öyle bir görüştüğüm de yok ama.
Olsa yani bile. Suç isnadı. Olsa bile efendim çok normal olması lazım.
Makul evet, bir isnat diyor ki bakıyor burada bir görüştüğü bir insan geçmişte bir örgüte yatmış çıkmış. Şimdi görüştüğü insanlar da bir legal örgütün isnadı, suç isnadına bulabilecek birileri. Legal partinin insanları. Diyorlar işte biz buradan gidersek Suçizm. Ha başka birine de baksa bizim meslektaşların bir kişisine bakıyorlar. Onunla görüştüğü bir insan geçmişte uyuşturucuya bulaşmış.
Biliyorum Emin Bey değil mi?
Ha, evet. Başkaları için. Diyorlar ki evet. Tamam o zaman ne yapalım? Biz bu kişiyi dinleyelim. Bunu irtibatla görüşmeye tespit edelim. Sonra da böyle bir iddiayla başlatırsak tüm topluma deriz ki bakın bu adam uyuşturucu şebekesi biriyle konuşuyor. Bu adam bu işi yapıyor diye herkes kamuoyunu yani. Zaten böyle bir beklenti de var. Toplum oldukça böyle bir kirli bir devlet yapısı olduğuna şüpheler var insanlar. İşte bana da benim görüştüğüm eski bir arkadaşımın şu anda görüştüğü legal bir partinin insanlarının devrimci karargahla irtibatlandırılabileceğine kanaat uyan onlar üzerinde. Böyle bir düşünce var. Diyorlar ki biz buradan Hanif Avcı'yı suçlayabiliriz.
Yani çok uç bir iddia olmasına rağmen değil mi?
Çok iddia, evet. Mantıksız bir şey ama evet. Diyor ki ben yaparım oldu. Çünkü özel yetkili mahkemedeki gücüne güveniyor. Oradaki hakime savcıların istisna nedir yapacaklarına güveniyor. O tahkikatleri yapan polisi zaten ele geçirmişler. Epey bir
aslında demek. Bayağı güveniyor demek ki. Yoksa bu kadar uç bir iddiayla yola çıkamaz efendim değil mi? Yani hani daha küçük başka bir şey bulması gerekir ama demek ki kendi adamlarına güveniyor ki.
Aslında bizim az gördüğümüz ama hareketlerine bakarak ortaya da konan şu. Cemaat o kadar güçlü ki orada poliste ve özel yetkili yargıda. Biz az görüyoruz. Birkaç hakim, birkaç polis zannediyoruz. O kadar güçlü ki çok pervasızca böyle bir saçma iddiayı dillendirebiliyor ve bunu uyguluyor. Kimse bir şey yapamıyor. Dikkat edersen ondan sonra yine benzerlerini yaptı. Yani bu ülkede herkesin dürüst ve namuslu şüphe etmediği gazetecileri aldı. Nedim'i, Ahmet'i. Ben bunları dedi Ergenekon'dan suçluyorum. Herkes ayağa kalktı ama bunu hiç kimseye önemsemediler. Aldılar, uyguladılar. Daha sonra bu ülkenin en ciddi görevinde bulunmuş. Bu zaman hükümetiyle beraber çalışmış. Genelkurmay başkanları dediler ki biz bu kişiyi şeyden suçluyoruz. Terör örgütü mensup olmaktan bir genelkurmay başkanı tutuklattılar. Kimse yanlıştır, doğrudur diyemedi. Niye? Biz zannediyoruz ki iki hakim, bir polis. Hayır. Öyle bir güçlü ki yargıda aslında ona güveniyor. Diyor ki ben yaparım ve olur. Hakikaten dönemin Cumhurbaşkanı, Başbakanı yanlış açıklamalar rağmen hiç önemsemediler. Biz zannettik ki niye güveniyor bu adamlar? Sadece hukuk, hayır hukuk falan değil. Bu güce güveniyor. Bugün ortaya çıktı ki bakın 2700 tane hakim savcı tutuklandı. Ha, bazısı yanlış bazı doğru ama 3900'e yakın yargı içerisinde bunların tarafına tavır koyan hakim savcı var. Yargıtay'da işte 160 kişi var.
Evet.
Adalet Bakanı bürokrasi şuna yani o gücüne güveniyor. Biz göremediğimiz ama onun böyle bir bürokrasi gücü var.
Ki, bu güç tabii.
Var. İşte onu yaparken hatta kalktı hiç benim bir ay önce ayrıldığım Eskişehir Emniyet Müdürlüğü makamına gece gitti kaset koydu. Hiç alakasız oldu. Sizi eviniz arayabilirler. Yeni iş yerinizi arayabilirler ama ayrıldığınız bir ay önce ayrıldığınız işi niye arayacaksınız? Gitti oraya aramak yaptılar hiç gereksizce. Orada kaset bulduk yaptılar. Yani düşünün devletin güvenlik sağlamakla ilgili en üst görevlisi emniyet müdürüdür. Emniyet müdürünün makamını bile güvenliği yok. Gidiyorlar oraya kasetleri koyuyorlar. Sabahleyin biz bulduk diye karar verdik. Biz bu kaset bulduk. Yani tüm topluma bunu yapmaya kalktılar. İşte böylesi bir zincir yaşadık ve cezaevinde kimse yeni baktılar ki bu devrimci karargah pek tutmuyor. İddialar çok zayıf, deliller çok zayıf. Hatta o dosyada benim arkadaşım, benim bunlar hiç alakam olmadığını çok güzel gösteren deliller var. Farkında olmak üzere içe dosyaya koymuşlar. Orada her şey iddia edilebilir ama bize bu iddia edilemeyeceğin. O örgüt mensuplarının kendi konuşmaları var, kendi dedikleri.
Diyorlar Allah ki, bu siretlerini bağladı herhalde.
Diyor ki bu nereden çıktı bu adam? Evet. Hiçbir alakası yok. Saçma sapan bir şeydir bu. Evet. Biz bu adam biliyoruz. Bunlar bu olayla bizler hiç alakası yok. Kendi konuşmaları dosyaya koymuşlar. Çünkü bunlar bir insana bir suç yapmaya kalktıkları zaman dosyayı okumuyorlar. Kendi bildiklerini yapıyorlar. Hı-hı. Aslında dosyayı okusalar bari evet. Onları çıkarlar içinde.
Tabii.
Orada kişiler örgütün yurt dışındaki en üst düzeyindeki görevlisiyle Türkiye'deki en üst düzeyindeki militanı kendi arasında konuşuyorlar. Evet. Diyorlar ki benim arkadaşım olan devrimci karargah mensubu diye suçladıkları ben de onunla tanıştığım için yardım etmekten suçlandım. O arkadaş için diyor ki örgüt mensubu bu adam kim? Nereden çıktı? Bu adam mafyacı bir adam. Bizim örgütle alakası var. Bunlar alçaklık yapıyor. Bizi iftira atıyor. Bizim örgüt bu adamla ilişkisi yok diye kendi arasında konuşuyor. Dosyanın içinde. Kendileri dinlemişler. Dosyanın içinde buna rağmen onu bile okumuyorlar. Çünkü onda bir şey kilitleniyor. Biz Hanif Avcı'yı suçlayacağız. Tutanaklarını tutuyorlar. Diğer delillere bakmıyorlar. Dosyayı okumuyor. Hiçbirine bakmıyorlar. Onlar sadece onun üzerinde yürümeye kalkıyorlar. Bir süre cezaevinde baktılar ki bu tür deliller bizi savunmaya başladığımız zaman tutmuyor. İddiaların hepsi boş. Sonra çıkarılan yargı paketleriyle basın kanununa göre işlenen suçlar ertelendiği için benim kitaptan dolayı bana yaptıkları 6 tane suçun 6'sı da ertelenecek suçlardan. İzle veremeyecekler. Bu sefer yeni bir örgüt davası açtılar içeride. Dediler ki Oda TV dediğimiz soruşturma dolayısıyla işte Soner ve arkadaşlarıyla birlikte benim de kitabı Ergenekon örgütünün talep üzerine yazdığım iddiasıyla Bir dava daha açtılar. Bu arada kitapta anlatılan konularla ilgili bu sefer PKK ve TİKO propagandası yapmaktan bir dava daha açtılar. Ankara Özel Yetkili Mahkeme'de. Tabii cemaat mensubu kişilerin özel hakaret, bize iftira attı diye açtığı cida davadan saymıyor. Ona yakın o ayrı dava var, devam ediyor. Sadece kamu davası açılan 3 ağır ceza mahkemesinde 4 ayrı örgütle ilişki olmaktan dava açtılar.
Çok yani enteresan şimdi gerçekten, evet.
Bir insanın şöyle böyle yanlış tahmin etmeyebilir, bir örgütle alakası olabilir belki dersin. Olmaz da mantıklı.
Evet, anlıyorum demek.
Ama 4 ayrı örgütle irtibat olamaz.
Evet, evet.
Olsa da zaten örgütler bunu kabul etmez. Böyle saçma
şey olmaz.
Bir insan bir örgüt olur yani. Bunlar 4 evet. ayrı örgütle. Yani öyle bir ölçüsüzdüler ki ellerinde ne varsa, yapılabilecek ne kötülük varsa onlar sadece size hücum ediyorlar. Ne kadar taş varsa atıyorlar üzerinize. Böyle bir dengesiz, böyle bir ölçüsüz, hiçbir mantık, hiçbir hukuk kabul etmeyen bir mantıkla bakış açıları vardı. Bu biz ve bizim gibiler hep böyle saldırdılar. Dediler ki biz dava açalım. Yüzlerce dava açalım aleyhinde. Ne ağır varsa görsün. Her davada karar verelim.
Yani tabii hakimlerine, dediğiniz gibi yargıçlarına güveniyor. İçerideki kişilere güveniyor. Yoksa dava hani açılır da dava ama normalde geri döner. Değil mi? Tabii, bir dava geri döner. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kendilerine güvendikleri için tabii. Evet.
Bunlar öyle ki dava safhatı öyle garip yürümeye başladı. Ölçüsüzlük, böyle haksızlık olunca şimdi dava açılıyor. Davada bir ton insan beraber yargılanıyorsunuz. Herkese farklı, size farklı bakılıyor, karar veriliyor. İşte davada örgüt lideri denen kişi, örgüt mensupları denen kişi, olaylara karşı hepsini tahliye ediyorlar. Sizin istinad edilen suç örgüte yardım etmek.
Evet, ama size
siz içeridesiniz. Sonra kanun çıkıyor. Örgüte yardım etmeyen suçlar 1/3 indirilir diyor. Yani örgüt cezası 6 yılsa,
evet,
6 yıl küsur.
Yardım edenlerinki
yani 2 yıla kadar düşüyor. 2 yılla böyle. Şimdi örgüt yönetmek daha uzun. 14 sene falan diye duruyor. Örgütü yöneteni bırakıyor. Örgüt mensubunu bırakıyor.
Hiçbir şey, evet.
Sizi yardım etmekten tutuyor.
Evet. Bunu kamuoyunun gözüne bakarak evet. yapıyor değil mi? Evet.
Sonra karar verirken bile herkesi tahliye ediyor. Sadece sizi tahliye etmiyor.
Çok büyük haksızlıklar yaşamışsınız. Yani gerçekten.
Bu mantık evet, inanılmaz evet. bir şey. Bir evet. örgüt evinde polise çatışma iddiası var.
Evet,
orada bulunan iki tane silah var. İki silahla ilgili o evin sahibi olan kişiye bence olayın örgüt mensubu değil ama örgüt mensubu diye kabul edip o silahtan dolayı ceza veriyorlar. İki tane karışık tüfek bulunuyor. Örgüt ait olan silahlar bunlar. Onlara 5 tane ceza veriyorlar. Benim silahım, benim de karışık bulunuyor evimde, olağanüstü ruhsatı var. Ben kamu görevlisiyim ve kendi evimde bulunuyor. Kendi güvenliğimle ilgili konu. Bana 6 sene veriyorlar. Yani
bir
şeyde
var,
ölçü,
tabii,
akıl,
tabii,
izan olmayan. Bu niye? Böyle bir şey mi? Siz bir defa bir ölçüsüzlüğü kabul ederseniz sınır yok. Yani biz böyle bir süreçten devam ederken kalktılar, ceza da verdiler. Bana Devrim-i Gargah davasında önce 15 yıl 5 ay ceza verdiler. Yargıtay'a gitti, temiz ettik davayı. O arada kanun çıktı işte. Özel yetkili mahkemede kapatıldı. Yargıtay süreci devam ediyor. Yargıtay süreci devam ederken yapılan yasal değişiklikler nedeniyle Yargıtay'da yeni daireler açıldı, yeni seçilenler oldu. Yargıtay aslında bütün davaları bekletiyordu. Ya bir ay sonra kanun değişecek. Herkesin ona göre yeni görev yerleri belirleyecek. Çünkü bozulan her şey dava yeniden yargılamaya gelip gider. Yargıtay'da buna bakacak daire değiştiği zaman onun gelip gitme esnasında görüş farklılıkları oluşur.
Evet tabii. Heyet değişmiş oluyor.
Bekletmesi tabii. gerek. Bütün davaları beklettiler. Evet. Ama benimkini beklet, ön alıp hemen karar verdiler. Yani herkesin davası beklerken benden önce karar vermiş onlar. Benimki süratle hemen işleme koydu ve kararımı onayladı. 10 sene 2 ayımı onayladılar. Normalde burada davalar devam ederken bilinir. Özel yetkili mahkemeler 3 ayda bir duruşma yapar. En kısa 2
tabii,
ay bazen
tabii,
4 ay.
Doğru efendim. Evet.
Bana çabuk karar vermek için baktı yasalar değişiyor. Önce ay sonra 15 gün sonra hafta sonra 2 günde bir duruşma yaptılar.
Bunu yani isteseniz de talep etseniz de elde etmeniz mümkün
yapamazsın,
değil.
Evet.
Yani çok aciliyeti bir durumunuz olsa
her
yine sefer,
evet. Hep 3 ay atarken son anda bu mahkemeler kapandı. Davalar yasalar değişmeye başlayınca baktılar ki durum değişecek. Hemen karar vermeleri gerekiyor. Arka arka ikişer gün arayla 2 ay içinde bize 12 duruşma yapıp hemen kararı verdiler.
Yani zaman aşımına girilen bir dosyada dahi yani değil, yalvarsanız yapmazlar bunu. Evet.
Bu hızlı yaptılar. Akabinde süratle Yargıtay'a gitti, süratle Yargıtay'a böyle devasa bir inceledi ve hemen kararı da onaydı. Yani hemen gidip yatmanız gerekiyor cezaevine. Ve bizi biliyorsunuz mahkeme kararını bir tahliye etmemişlerdi. Yani devam etsin, kalsın. Tek kalan bendim. O benim yargılandığım, iddianame hazırlanan, o zamanki SDP legal parti üyeleriyle birlikte yargılanan davada herkes tahliye, bir tek ben tutukluydum içeride. Tahliye etmemişlerdi. Devam ediyordu diye. Bu arada biz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştık. Anayasa Mahkemesi hak ihlali yapıldığını, bu uzun süre tutukluluğunu, haksız tutukluluğundan dolayı mecburu tahliye ettiler. Yoksa biz devam edecektik. Neyse ki o karar onandı ama o 17 Aralık'la birlikte Türkiye'de şey değişince, hava atmosferi evet. değişince evet. ben 2014 Haziran'da tahliye oldum. Bu defa Adalet Bakanlığı ona verilen bir yetki var. Adalet Bakanlığı yanlış söyledim. Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı verilen kararları hukuka aykırı görürse, kanuna aykırı görürse aynı daireye müracaat ediyor ki bu kararı bir daha inceleyin. Bu kararda büyük yanlışlarınız var.
Ceza Genel Kurulu'na götürmek açısından.
Evet, düzelt. Evet. Onlar düzeltirse soruyor. Düzeltmezse Ceza Genel Kurulu'na götürüyor. Tabii. Öylesi bir itiraz da yaptı Yargıtay Başsavcısı. O itiraz da yeni oluşan Yargıtay'daki tarafsız olan heyet kararı bozdu ve biz cezadan kurtulduk. Ama daha davada kurtulamadık. Halen devam ediyoruz davayı. Evet. İki yıldır devam ediyor. Bu Eylül ayında yeni bir duruşmamız var.
Bakalım. Ama kamuoyu siz hep bütün bu süreçte mütevekkil, sakin, aynı zamanda yine hep böyle hukukla hakkını aramaya çalışan bir şeyde, profilde gördü.
Tabii Türk insanın her ne kadar olan teferruatını bilmese bile olup bitene bakarak bir sağduyusuyla şey tayin ediyor ölçü. Diyor ki bu iddialar çok makul gözükmüyor. Yani bizim geçmişimiz, mevcut isnatların
makulün alakası. Yani ötesinde çok uç hatta.
Herkes ve olup bitene bakarak hiçbir zaman bizi suçlu ilan etmedi. Tabii. Yani hep orada bir kafada soru işareti var.
Kamuoyu vicdanında her zaman biliniyordu.
Cemaat bütün gücüyle hem kendi basın organlarında hem diğer tüm etkileyebilir kamu diğer basın organlarını, televizyonu etkilemek sureti aleyhimiz sürekli propaganda yapmasına rağmen insanlar en fazla şunu demiş olabilir. Acaba hakikaten yapmış mıdır? Olmaması gerekirdi. Acaba dediler ve sonunda da bu olaylar ters döndüğü zaman da evet kesinlikle bu yalanmış deyip kararını zaten tasdik etmiş oldu. Biz işte böylesi bir süreçte bu noktaya geldik ama insanın tabii üzüldüğü nokta şu. Hani siz şahsi olarak sıkıntı çekiyorsunuz, yakınlarınız sıkıntı çekiyor, hapis kalıyorsunuz, tutuklanıyorsunuz, bir yurtun sıkıntı çekiyor ama elbet bu da çok önemli. Fakat gönül şunu istiyor, yani bu ülke bu kadar büyük sıkıntı çekmemesi lazımdı. Şu anda son 8 yıldır yaşadıklarımız aslında belki çok hızlı geçtiği için farkına varamadığımız ama toplumsal olarak bizi çok yoran, ülkeyi birçok açıdan sıkıntılara meydana getiren ve gelecekte de devam ettirecek olan, toplumda insanlar arasında bölünmeyi, insanlar arasındaki çekişmeleri ateşleyen ve tüm toplumumuzu travmatik şokla atlatan bir olay. Gönül istiyor ki zamanında bunu hükümet fark etseydi, yönetim fark etseydi.
Uyarılarınız dikkate alınsaydı.
Evet. Yani bir tedbir gelişti. Çünkü bu o kadar açıktı ki, o kadar gözle görülüyordu ki. Hani bazı şeyler böyle müphem olabilir ama yakında baktığınız zaman bu işle ilgilenen herkes buradaki anormalliği bir nebze görüyordu. Tabii ki cemaat çok profesyonelce, çok ustaca insanların zihinlerini karıştırmayı da biliyordu. Yani başlangıçta özellikle bu Ergenekon balyoz davaları başlarken zannediyorum bir takımı sahte, bir kısmı gerçek, bir kısmını yorumlarla farklı manalara çekeceğiniz birçok askeri belgeyi hükümete taşıyıp onları şartlandırdı. Yani size karşı bir darbe yapılacak, size karşı komplo yapılıyor, size sahte belgeler hazırlıyorlar, sizi yapmadığınız istatada da suçluyorlar, sizin bütün masumiyetinizi, iyi düşüncenize rağmen burada çok kötü bir grup var, bu kötü grup ülkeyi felakete sürükledi deyip onlara çok malzeme taşıdı. Tabii onlar bu malzemeleri çıkarıp gösteremediler. Birçok ortaya dökülemedi. Ama doğruluğuna hep inandı. Hatırlarsanız zaman zaman eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Bey'in zaman zaman belki de bazı milletvekili açıkladıklarında biz bu askeri belgeleri, planları eskiden de haberdardık dediler. Yani şuydu aslında bu hükümet iktidara gelmesiyle birlikte 2003'ten itibaren 2002'nin sonunda itibaren cemaat sürekli asker içerisinde bulduğu temin ettiği, bir kısmını kendi sahte yaptığı belgelerle hükümet üyelerine, başbakana, cumhurbaşkanına sürekli onları şey yaptı. Size darbe teşebbüsü yapılıyor, size pusu kuracaklar, size başka işler yapacaklar deyip sürekli bilgi taşıdı. Ama bu bilgilerin
telkin oldu tabii sürekli.
Evet, bir kısmının belki bir gerçekliği vardı ama büyük bir kısmı bence uydurmaydı. Ama işin garibi bu getirilen bilgilerin bir kısmının dışarıda karşılığı da vardı. Veya dışarıda karşılık olduktan sonra buna uygun belge hazırladılar. Yani askerler işte mevcut hükümeti eleştiren, bunu açıktan konuşan, hatta tavırlarıyla işte selam vermeyen Cumhurbaşkanı'na, komutanların durumu veya milli güvenlik kurumlarına edilen laflar, gazetelere verilen beyanatlar, 28 Şubat 1000 yıl daha yaşar, gerekirse her şeyi kullanırız gibi laflar, bu laflarla uyumlu askeri belge hazırladılar. Bakın böyle belge var diye. Hükümet çok şartlandı. Ordu içerisinde sivillerle irtibat halinde oluşan derin karanlık yapılar var. Bu yapılar Türkiye ile ilgili çok karanlık emeller besliyorlar. Bu ülkeyi felakete götürecekler. Mevcut iktidarı yıkmak için her şeyi yapacaklar gibi bir düşünceye kapıldı. Cemaat bunu hem gizli belgelerle hem basınla medyasıyla sürekli yayınladı. Sonra da özel yetkili mahkemelerde dolaylı bahaneler kullanıp biz bu olayları soruşturuyoruz diye bir hava yarattı. Ben işte Ergenekon'u, Balyoz'u, şunu bunu adı bütün davaları soruşturuyorum. Bakın nasıl şeyler çıkaracağım dedi. Hükümet bunlara dört elle sarıldı. Hakikaten kirli geçmiş hesaplaşılıyor. Hakikaten militarizmle hesaplaşılıyor, darbelerle hesaplaşılıyor. Böyle bir atmosfer, bir hava, bir iklim yarattılar.
Bir de tabii bu arada hani hükümetin kendine ait bir kadrosu da yok. Yetişmiş elemanı öyle bir ideolojik altyapısı evet. falan da olmadığı için ve diğer de onlara da eli mahkum gibi hani güvenerek.
Var olan kadrosu da böyle tek tek örgütlü değil.
Değil.
Bunlar evet. ciddi bir örgütlü bir evet. dayanışan. Devlet içinde, sivil toplum her yerde varlar ve birbirine dayanıştılar için de çok güzel organize olup ürün ortaya çıkarabiliyorlar. Bunlar böylesi bir hava yaratınca orada buldukları her kağıdı, her belgeyi oraya koydur, üretip kendileri her koyduklarını da öyle bir basın medyaya kullandılar ki hakikaten Türkiye'de böyle bir yapılar varmış havası yarattı. Bakın efendim biz size anlatmıştık hükümete. Şimdi soruşmaya başladık. İşte çıkarıyoruz. İşte şu askerin evinde böyle plan çıktı. AKP'yi bitirme planı. Şurada bir plan çıktı. Burada bakın darbe planları. Burada bizim uçaklarla işte kendi camimizi bombalama. Burada kendi uçağımızı vurma. Her belge çıktıkça da bu böyle öyle bir propaganda ile verildi ki herkes bunu doğru kabul etti. Hiç kimse sorgulamadı. Yanlış olabilir mi? Bunların mantığı yok. Hiçbir şey öyle düşünün. Sürekli bombardıman altında. O savcılar, polisler bulunan her belge, her kağıdı abartarak, yanlışlara değiştirerek, olmayanı var kabul ederek her gün gazetecilere bilgi veriyorlardı. Kendi yayın organlarında, diğer yayın organlarında herkese vermek suretiyle sürekli böyle bir propaganda başladı. Türk halkı hakikaten böyle belgeler bulunuyor. Vay anasına diyen bir hale dönüştü. Hiç kimse bunu akıl süzgeci süzgülemedi çünkü düşünmeye zaman bırakmıyor. Sürekli bir bombardıman vardı.
Kamuoyu ikna edilmiş oldu
evet,
bir yerde.
Çok profesyonel değil, değil ama öyle bir yağmur sağanak geliyor ki siz daha bugün gazetelere bakıp hangi hain planlar yapılmış diye bakıp düşünmeye kalkarken ikinci gün başka bir planla karşılaşıyorsunuz. Üçüncü gün daha büyük bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Yani artık öyle büyüyor ki siz bu kadar büyüklükte acaba deseniz bile birinci plan dünden kabul edecek hale geliyorsunuz.
Evet.
Diyorsunuz
evet.
ki hadi şu abartı. Hani yalan yanlış ama şu kesin doğrudur.
Evet, evet.
Şunun yarısı doğrudur diye hale geliyorsunuz.
Evet.
Tüm toplum bu paranoya girdi. İşte biz o dönemde böyle bir fırtına zaman da biraz polisliğimizin olup biten devletle olan olayları nasıl olabileceğini, devlet bürokrasisini, güvenlik bürokrasisini, askeri, MİT'i biraz tanıyoruz. Onların hareket davranışlarını biliyoruz. Bu kurumlarda gelenekleri biliyoruz. Bu kurumların anlayışını, çalışma biçimini biliyoruz. Bu anlatılanların makul olmadığını bir hissettik. Ya bu yanlış, böyle şey olmaz. Yani biz asker ne yapacağını biliriz. Asker eleştirdiğimiz zaman da olmuştur. 28 Şubat döneminde biliyoruz. 12 Eylül'de yaşadık. Geçmiş itirazları okuduk neyin ne olduğunu. Askerin bir tavrı var. Bu anlatılanlar değil, doğru değil. İkincisi bu anlatılanların bir kısmını sahteliği çok açık sırıtıyor. Bu işler böyle olmaz. Ama sıradan insanlar günlük hayatı farklı biçimde yaşayan insanlar bunu görmez çok kolay değil.
Tabii.
Devletin güvenlik bürokrasisi bunu görebiliyor. Bizim kendi içimizdeki bir sistemimizi biliyoruz. Bu olaylar böyle olmaz. Bu yapılsa bile böyle yürümez. Yani birileri kötü niyet diyelim ki askerde bir junta var. O junta nasıl çalışacağı bellidir.
Evet.
Daha önce yaşadıklarımız var. Olabilecek şeyler var. İşte devlet içinde bazıları hukuku aşıyorsa hukuku aşmanın yolu yöntemi şeklini nasıl olabileceğini biliriz. Hangi makamlar nasıl kandırıp ifade edildiği belli olabilir. Buradakinin bir anormallik olduğu çok bariz belli. Aslında güvenlikte çalışan, güvenlik birimlerinde çalışan MİT'te, emniyette, jandarmada biraz çalışmış. Biraz bu işleri haşır neşir olmuş insanlar bu işe inanmasının imkanı yok. Ama büyük bir kısmı ses çıkmıyor. Çünkü örgütü değil. Ama biz emniyet camiası olarak görüyoruz anormalliği. Anlatıyoruz. Sadece kendi bürokrasimizin içinde belki dillendiriyor ama toplumda pek şey alışkanlığımız yok böyle bir şey. İşte o dönem dedik ki ya bu böyle olmaz. Yani bu insanlar hakikaten ülkeyi uçuruma götürüyorlar. Yalan birçok şeyi uyduruyorlar. Birçok şey sahte belge tanzim ediyorlar. Ki benim geçmişimde de hani askerlerin Batı Çalışma Grubu yapması, demokrasiye müdahalesiyle ilgili epey sıkıntılar var biliyorum. Tabii, yargılandım. Tabii. Ben haksız
tutuklandım. Ona rağmen ama.
Beni tutuklattı. Evet. Tutuklarken de ben askerleri tutuklattı.
Evet.
Bir askeri savcı, o zamanlar devlet güvenlik mahkemede askerler kişiler bulunuyordu, asker savcı hakimde.
Evet,
bir askeri savcı iddianamı hazırladı, bir askeri hakim tutukladı, bir askeri albay 7 kişi oldu. Ben belli askerleri tutukladım biliyorum ama ne yapabileceklerini de bilirim. Bu olayların sahte evet. olduğu belli, bu planlar olmaz böyle bir şey yani, bunların hepsi uyduruk.
Evet.
Çok net belli. Hatta o zaman şeyler de çıkmıştı hatırlarsa, o planların içerikte anlatılan konuların yanlışlığı da ortaya çıkmıştı. İşte o tarihte emniyette görevli gözüken insanlar daimiyete tayin edilmemişler gibi falan. İşte böylesi bir fırtınalı ortamda bizim gözümüzde bakıldığında tüm bunların hepsinin illüzyon ve yanlış olduğu gözüküyordu. Sadece toplumda kabul edilebilir, bu iddiaları doğrulayabilecek bazı emareler var. Askerlerin yanlış davranışları, yanlış hareketleri var. Sivillerle yaptığı bazı müşterek uygunsuz davranışlar var. Emekli askerlerin bazısının işte Atatürkçülük, layık elde gidiyoruz gayesiyle yaptığı, doğru zannettiği büyük yanlışlar var. Öyle bir hukuk dışı bir anlayışla bakışları var. Bunların bir hataları var, bir yeri var ama cemaat bunları alıp çok farklı bir noktalara, çok farklı yerlere çekti. İçine koydukları sahte belgelerle de hükümeti ihlal etti. Onları kendine rahmetli ve bağlar hale dönüştürdü. Böylesi bir kullanmaya başladı. Aslında bu hem Türk aydınından, hem Türk basınından, hem Türk hükümetinden başta korkunç destek aldılar. Ve bu böyle devam ettirebilirlerdi. Fakat cemaatte ölçüsüzlük var ya, hadsizlik, evet, ölçüsüzlük. Evet. Bundan kalmadı, sınırları zorlamaya başladılar. Hı. Kendilerini eleştiren herkese eleştirile cevap vermek değil, balyozla kafasına vurmak. Hı. Ateş etmekle cevap ver. Hani ben diyorum bunlar cemaatin davranışları aile kavgasında mitralyoz kullanmaya benziyor. Hı.
Evet, evet.
Böyle siz, ben bir kitap yazıyorum. Onlar inanılmaz bir üzerinize geliyor. Evet. Siz kitapla eleştirmiyorlar.
Orantılı güç kullanılmıyor.
Kullanılmıyor.
Evet.
4-5 tane cemaat mensubuna kitap yazdırıyorlar. Ha, yanlış, doğru, yetmiyor.
Evet.
3 tane dava açıyorlar, yetmiyor. 20 tane tazminat dava, yetmiyor. Daha başka şeyler yapmıyor. Ölçüsüzlük, orantısızlık var. Bu da yetmiyor bu sefer. Benim kitabımdaki fikirleri savunan, benim anlattıklarımı doğru diyen insanlara saldırmaya başlıyorlar. Nedim saldırıyorlar, hakaret ediyorlar. Televizyon programlarında insanın üzerine gidiyorlar. O da yetmiyor. Bu sefer diyorlar ki başka bir davaya bunları monte edelim. Bu defa ne kadar cemaati eleştiren basın mensubu varsa hepsini içeri tıkmayı düşünüyorlar. İşte bir senaryo. Oda TV devreden bir dava tezgahlıyorlar. Bu Ergenekon'un basın kanadıdır, legal kanadıdır diye. Tamamen sahte belgeler tanzim edip gece girip Oda TV bilgisayarına yerleştirip bir dava daha yaratıyorlar. Ama o dava öyle büyük ki aslına bakarsanız dosya mühendisiyle birlikte yüzlerce gazeteci de kapsayacak. Aynen böyle Ergenekon dalgalar gibi arka arkaya gelip dalgalar hazırlıyorlar. Malatya'daki zirveyi içine koyuyorlar.
Evet.
O misyonerlik propagandası, evet, vesaire olaylar, alakasız, hı, bir şey. Burada Oda TV'deki arkadaşlar için içine monte ediyorlar. Onunla birlikte kendini eleştiren bütün gazeteciler de bir şekilde olaya monte ediyor. Dosyayı açıp baktığınız zaman aslında nereye gideceğini okuyorsunuz. Yani o ana kadar 2011'de dosya açtı. 2011'e kadar cemaatin diğer dosyaları nasıl yürüttüyse aynı mantığı burada görüyorsunuz. Bazı belgeleri oraya koymuşlar. Ucu açık iddialar. Birinci bölüm, birinci darbe, birinci operasyon Oda TV'de çalışan insanlar. İkincisi Oda TV'ye destek veren, onların fikir etrafında aynı payda konuşan insan. Üçüncüsü diğer gazetelere başlayacak.
Yani metodoloji aynı hepsinde.
Evet, birinci başlamışlar işte diyorum ki Soner Alçın arkadaşlarını alıyorlar. İkinci dalga işte Ahmetler, Nedimler, Yalçın Küçük ve oradaki diğer insanları alıyorlar. Ömürleri vefa etse, durmaz. Üçüncü dalga belli. Oraya yayınlar, Ahmet Akanlar, alınacak gazeteciler belli. Dördüncü dalga alınacaklar belli. Böyle büyüyecekleri bir olaya dönüştürüyorlar. Yani şey adını şey koymuşlar. Diyorlar ki şey Ulusal Medya 2001 diye doküman bulduk. Bu Ergenekon'un 2010 yılında yeni bir medya yapılanması yaratıyor. Bu medya yapılanmasının başını işte orada TV çekiyor. Sonra organize ediyor. Bütün bu muhalif gözüken, cemaati eleştiren, bu özel yetkili mahkemedeki yargılamaları, sivri davalarını eleştiren, hükümeti eleştiren bütün basın mensuplarını da bu potanın içine koyuyorlar. Böyle bir operasyon başlatıyorlar. Orada bir hata ediyorlar. Misyonerlik dolayısıyla bazı diyanet görevlerini de bu işe dahil ediyorlar. Bazı akademilerde görev yapan akademisyenleri de bu işe dahil ediyorlar. İşte hatırlarsanız tarihte bazı akademisyen evlerinde arama yaptılar. İşte Beyazım bile.
Evet, hatırlıyorum.
Evet, evlerinde arama yapmak üzere. Onlar da bu olaya dahil etmeye kalktılar. Bazı üniversite profesörleri dahil olmak üzere. Orada böyle öyle büyük hata yaptılar ki hükümet rahatsız oldu bu hatalardan dolayı. Hukuksuzluk hadde varmış. Bu olayın savcısıyla bu olayı yapan bu bütün sahtekarlıkları hazırlayan polis müdürlerinin bir iki tane bir kişiyi bir de savcı görevinden aldı. O görevinde alınca soruşturma ortada kaldı. Plan bozuldu. Plan bozulunca bu defa ellerindeki dosyayı sadece olduğu ile mahkemeye intikal ettirmeye karar verdiler. O da tip olarak gidecek. Malatya zirve olarak gidecek. Yeni tutuklamalar yapamadılar. Yeni tutuklama yapınca biz tabii Oda TV davasından yargılanmaya başlar hale geldik. Cemaat orada bir durdu. Aslında o ilk hareket, ben şöyle diyeyim, hükümetle cemaat arasında yer altında hafif olan ama ortaya çıkan ilk olaydı. Yani hükümet Zekeriya'yı görevden aldırdı. O zamana kadar bütün bu da olayların savcısıydı. Ve Ali Fuat Yılmazer'i görevden aldı. Bunun ikisi simge isim. Biri polisteki, biri savcılıkta. Simge cemaatin adamları bütün bu sahte komplo operasyonu yapıyorlardı. Hükümet ilk defa ikisini görevden aldırdı. Ve dedi ki siz yanlış yapıyorsunuz. Bu kamuoyunda çok fark edilemedi ama
dönüm noktası mı oldu?
Biz iyi okuduk. Hı hı. Dedik ki kesinlikle cemaat hükümetlere sorun çıktı. Hı. Ve hükümet ilk defa bunlara küçük bir hareket dur dedi. Bu cemaati rahatsız etti. Ama çok dışarıya belli etmediler ama hükümet arada bir gerginlik olduğu belli olmaya başladı. Daha sonra başbuğ tutuklaması ile birlikte yine şey ortaya çıktı. Hükümet hem başbakan hem cumhurbaşkanı tutuklamanın yanlışlığını.
Evet.
Bunun olmaması. Çünkü kendileri atadığı bürokrat beraber çalışmışlar. Böyle bir şey varsa onların dava şikayetçi olması gereken. Onların konuşmadığı bir ortamda savcıların ortaya koydukları çok yanlış şeylerdi. Ve bu tutuklamanın doğru olmadığı gibi bunun özel yetkili mahkeme değil başbuğun Anayasa Mahkemesi yargılanması gereken görev suçu olduğunu yorumlamaya başladı. Cemaat o tarihte aslında insanlar iyi okuyamadı ama iyi ince bakanlar gördü. Hükümete res çekti. Hemen başbuğ iddianamesini hazırladı. Ve iddianameyi yayınladı. Akabinde de bu davayı Ergenekon'la birleştirdi. Yani bu şu demekti. Siz başbuğu Anayasa Mahkemesi gönderecekseniz o zaman tüm davayı göndermeniz gerekir. Tüm Ergenekon'u göndermeniz gerekir. Çünkü oradaki bir kişi en üst yargı organında yargılanacaksa herkese tabi
hepsi
olur.
Evet.
Dediler ki o zaman tüm Ergenekon'u Anayasa Mahkemesi göndermeyi göze alabilir misiniz? Hı hı. Çünkü hükümet de çok önemsiyordu bu Ergenekon'u. Kendisine karşı yapılabilen bütün muhalefeti, illegal muhalefetin Ergenekon içinde olduğunu zannediyordu, inandırılmıştı. O davayı önemsiyordu, mahkumiyet de bitsin diye bekliyordu. Bu davanın tamamı Anayasa Mahkemesi'ne göndermeyi göze alamadı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne bu mahkumiyet çıkmayacak herkes biliyor. Çok saçma sapan bir dava. Hükümete res çekti. Hükümet bu resti göremedi.
Göremedi.
Ve sessiz kaldı. Hı hı. Tabii o sessiz kalmak bence cemaati daha da şımarttı. Hükümete madem geri adım attırdım.
Evet.
Akabinde bir müddet sonra işte 7 Şubat, bir
evet.
sene sonra
tabii.
MİT operasyonu hazırladı.
Evet.
Hükümetin tüm elini kolunu bağlayacak, MİT'i de ele geçirmek suretiyle bütün bilgi kaynaklarını kendine bağlayacak, tüm güvenlik sistemini kendine bağlayacak hale dönüştürdü.
Zamanlamada tabii Sayın Başbakan'ın evet. rahatsızlığına denk getirildi.
Hastalığı olarak, oldu. Evet. Ondan öncesinde Oslo görüşmene sızdırarak kamuoyunu hazırladı. Bakın bunlar PKK'yı güçlendiriyor, PKK ile görüşme yapıyorlar deyip kamuoyuna böyle duyarlı hale getirdi. İnsanlar çok kabul etmese bile belli kesim, milliyetçi kesim, olayda iyi bakamayan, iyi göremeyen kesimler de bir duyarlılık yarattı. Akabinde o zamanı da iyi kollamak suretiyle 7 Şubat MİT operasyonu başlattı. Tabii MİT operasyonu birlikte ne olacaktı? MİT müsteşar ve yöneticiler içeri alındığı gibi o birinci dalgaydı bana göre. Akabinde belli ikinci dalga gelecekti. Bazı MİT mensupları PKK'ya destek veriyordu alınacaktı. Arkasında üçüncü derken MİT'te bir 100-200 kişilik bir balyoz benzeri bir böcek operasyonu olacaktı.
Kendi adamlarını mı yerleştirmekti yine maksat?
Bütün kendilerine tamam, muhalif. Evet, evet, zaten işte. MİT'te çok güçlülerdi aslında. Alt tabanda çok güçlüler. Yönetimde güçlü değillerdi. Yönetim alacaktı. Muhalif olanları alacaktı. Onun yerine hepsini kendi adamlarını yerleştirecekti. Daha sonra bu Balyoz'da İzmir Cavit'te olduğu gibi silahlı kuvvet ele geçirme gibi evet, MİT'i ele geçirecekti.
Evet, evet.
Polis zaten ele geçirmiş. Yönetim hakim olmuş durumdalar. MİT'i ele geçirecekler. Silahlı kuvvetleri zaten pasifize etmişler. Jandarmayı belli oranda ele geçirip pasifize etmişler. Artık başka bir şeye gerek kalmayacak hale dönüşecekti. Tabii MİT müsteşarlarının yaptığı görev nedeniyle yapılan suçlama aslında o görevi veren hükümeti de suçluyordu. Başbakanı suçluyordu.
Evet.
Yani
evet.
orada yapacağın her
tabii,
adım.
Tabii zaten amaç evet, evet. bir sonraki adım
siz
oydu.
Her ne kadar demeseniz de mana o çıkıyor. Çünkü
yok, gayet açıktı.
MİT müsteşarları mahkeme ne diyeceklerdi?
Evet.
Bizi başbakan görevlendirdi. Biz özel talimat aldık. Hatta o zaman Oslo görüşmelerinde internete yansıyan konuşma ne diyor Hakan Fidan? Ben başbakan özel temsilci olarak buradayım.
Tabii.
O zaman başbakan müsteşar değil.
Evet.
Başbakan da müsteşar yardımcısı. Evet. Ben başbakanın talimatıyla buradayım. O tabii. bana görev veriyor. Sonra müsteşar oluyor. Yine başbakanın talimatıyla bu görev başlıyor. Yapılamaz zaten.
Evet. Yani hedef kamu. Aslında
arkasında siz tabii ki. Onu suçlayacaktınız ve onunla ilgili demir oluşturacaktı. Aslında o çok ciddi bir yarılmaydı. Hükümetle cemaat arasında bütün köprülerin koptuğu, karşılıklı kılıçların yer altına çekildiği bir olaydı. Aslında basiretli olan idarenin o gün
uyanmış oldu.
Şu anda yapılan her şeyi o gün yapması lazım. Yani burada bir kendine kadar tavırlar, bir cemaat, bir örgüt var. Bu örgütün devlet içerisindeki tüm unsurlarını temizlemesi, faaliyetlerini engellemesi, bunların işbirliği içinde olan insanların pasifizlenmesi gerekiyordu. Ama hükümet sadece Hakan Fidan'ı ve MİT'i kurtarmak gibi pasif bir yöntemi denedi. Yani %100 haklı olduğu bir olayda sanki kabahati varmış da onu kurtararak, işi kurtarırım diye Hakan Fidan'ı yargılayamayacaklarını, yargılama için başbakanın izin alması gerektiği bir kanun düzenleme yapmak suretiyle kurtardılar. Başka bir şey yapmadılar. Ha, ne yaptılar? Belki küçük tedbir aldılar. O işe bakan savcı o mahkemeden, o görevden alınıp başka bir görev verildi. Aynı mahkemede başka bir görev verildi. Bizim davanın savcısı oldu. Bizim savcımız oldu. Saçma sapan iddiada bulundu. Orada 3 tane polis müdürü görevden alındı. Başbakan o 3 polis müdürünü görevde aldığını zannediyordu. Burada bu işin başında olan görevde bir tane burada aldılar. Ankara'da işin başına koydular. Yani bu kadar cemaat, polis de etkin. Görevde aldım diyor ama nasıl görev? Burada görevden aldı. Hem de Ankara'da merkezin içine görev içine koydu. Öteki insanlar da yine her ne kadar orada görevleri değişse de ama fonksiyon o işi yürütüyor. Yani cemaat adına buradaki emniyeti tanzim ediyorlardı. Yani
iktidarın bir fonksiyonu olamıyor. Böyle
sadece istihbarattan sonra müdür yardımcısı görevinden aldınız. Burada başka müdür yardımcısı görevine verdiniz. Ama o kişi fonksiyon olarak, cemaatteki gücü olarak o görevleri zaten yine aynı şey yapıyordu. Yönlendirme yapıyordu, talimatlar veriyordu. Burada görünmeyen bir gizli emniyet müdürü. Bu işleri yöneten bir emniyetçi sıfatını kullanıyordu zaten. O da çok ciddi cemaati durdurmadı. Cemaat aslında çok da gücü olduğu için de bundan dolayı kendine karşı hükümet durduruyor diye daha çok kinlendi. Çünkü hak ettiği cezayı görmeyince, hak ettiği bir karşı duruşu, hükümetten bir duruş görmeyince daha da cesaretlendi, daha yüreklendi. Dedi ki bu hükümetle beraber yan yana yürüyemeyiz. Ben bu hükümeti indireyim. Bunları görevden alayım diye düşündü ve plan yaptı.
Yani bu plan o noktada mı devreye girdi? Hükümeti devreye girdi.
Bence 7 Şubat'tan sonra plan devreye
girdi. Ondan önce böyle bir planları yok.
Ondan önce hükümetle arada sorun vardı. Gerginleşiyordu ama her gün bir mesafe almak ilerliyordu. Hükümeti komple kenara koymayı düşünmüyordu. MİT olayıyla birlikte tabii onunla ilgili belki birkaç olay daha var. İşte Fenerbahçe olayında da başbakan kanun değişikliğine karşı çıktı. Onları yem yapmadı. Belki bizim göremediğimiz bazı hazırlanan operasyonlarda da benzer olaylar olmuştur. Belki bazı cemaat taleplerinin yeni hükümet tarafından geri çevrilmesi vardır. Ki bunları biz görmüyoruz. Böyle birkaç olay daha vardır. Cemaat şu düşünceye kapıldı. Hükümetle artık beraber yürüme şansımız yok. Bir müddet sonra hükümet bizi kenara koyacak. Zaten özel yetki mahkemeleri kapatınca çok büyük rahatsızlık duydular. Akabinde hükümet onların hem insan kaynağı hem para kaynağı, hem maddi kaynağı olan dershaneleri kapatmakla tehdit etti. Gerçekten kapatılması gereken zaten proje var ama o gün öyle bir düşünce yoktu. Sırf cemaati frenlemek için bu işlemi ortaya koyduk. Cemaat kendine karşı böyle bir tavır konulması korkunç rahatsız oldu. Hem de böyle o kadar şey yaptı ki, kızdı ki, yani siz bir de bana karşı bunu yapabiliyorsunuz gibi bir anlayışa girdi. Ve çok açık olarak tavır aldı. İşte o gün bence açıktan pazarlık yaparken arka planda bu talimatlar verildi. Dedi ki şey yapın, hazırlık yap. Zaten daha öncesinde hükümetin, bakanların, başbakanın her türlü faaliyette bilgi topluyorlardı. Ellerinde o bilgiler vardı. Yani onların ne yaptığı, nereye gittikleri, ne yaptıkları, onları istinad edebilecekleri bazı suçlar, yolsuzluk olarak hepsi bilgi vardı ellerinde. Ama bunlar gayri kanuni elemanların aktardığı rapor bilgilerdi. Çünkü başbakanın korumaları, özel kalemi, bütün bakanların korumaları, özel kalemleri, sekreter hep cemaatçiydi zaten. Birbirine tavsiye ederek onları hep doldurulmuştu. Oradan sürekli bilgiler geliyordu. O bilgiler cemaat elinde vardı, zaten biliyorlardı. Hadi der ki şimdiden sonra bunu biz operasyona bir adli soruşturmaya dönüştürelim. Ve hemen adli soruşturmaya dönüştüler. Hükümet zannetti ki ben özel yetkili mahkeme kapattım, terör mahkemeleri kurdum. Bu mahkemeler benden falan veya normal hakim zannetti. Aslında o mahkemeler hepsi de cemaat hakimleriydi. Cemaatin hakimi sadece özel yetkili mahkeme hakimleri değildi. Birçok hakim de vardı. Ve o mahkemelerde hükümet aleyhine dosyalar oluşturmaya başlandı. İlk günden itibaren birçok dosya tanzim edilmeye başlandı. Ve hükümeti vurabilecekleri şu anda ortaya dökülenlere bakarak 3 önemli dosya görüyoruz. Bir tanesi 17 Aralık dediğimiz bir takım iş adamlarının, devlet görevlilerinin, başbakanın yakını adının geçtiği yolsuzluk dosyası. İkincisi 25 Aralık dediğimiz karar alıp uygulanmayan işte havuz medyasından o para toplama olayları, 12 tane büyük müteahhit, başbakanın kendi yakınları dahil olmak üzere büyükçe bir dosya. tüm mal varlıklarını, hesaplarını, her şeyin el konduğu bir olay. Üçüncü dosyada Selam Tevhid denen Türkiye'deki özellikle Ankara'da MİT müsteşarı dahil devletin 200'e yakın üst düzey bürokrasisini ve bakanlarının dahil İran casusluğu yaptığı, İran devleti adına ajanlık yaptığı iddia edilen dosyalar. Cemaatin amacı bu üç dosyayı aynı anda işleme koyacaktı. Üçü bir günde başlayacak ve yıldırım bir şeyle herkes gözaltına alınacaktı. Böylesi bir operasyon da hükümet kesin kurtulamadan devrilirdi. Hiç şansı yoktu yani. Çünkü siz düşünün devletin bakanları, onların çocukları, bütün bürokratlarını, müsteşarını, MİT müsteşarlarını, başbakanın çocuklarını gözaltına alıyorsunuz. Ve tabii ortaya bu kadar da malzeme bırakıyorsunuz. Bantlar, sesler, paralar, bir ton rezalet var.
Evet.
Hiç kimse ayakta kalamaz. Cemaatin hesabı aslında planı çok mükemmeldi. Onun açısından baktığınız zaman o plan devreye girerse hükümet kesinlikle giderdi. Hatta cemaat o kadar güçlüydü ki diğer gücün devreye bile sokmadı. Yani şimdi şöyle bir atlayalım 3 sene. Acaba hem askeri hem 17 ara 25 hepsi beraber koysaydı kurtulamazdı.
Evet, evet.
Onu koymaya bile gerek duymadı. Dedi ki yani benim bu gücümü kullanmaya gerek, bu gücüm yeterli diye düşündü. O bile fazla geldi. Dedi ki ben planı uygulamaya korum. Üçünü bir işleme devreye başlatırsam hükümet düşer. Tabii onların hesabı bugün elde ettiğimiz bilgiye göre 2014 yılının Şubat'ının sonu veya Mart başında başlayacaklar. Tam seçim arefesi, meclis tatile girmiş. Böyle bir operasyonla birlikte hükümeti yıkarız. Seçimlerde korkunç bir oy kaybına uğradılar gibi düşünceleri vardı. Ama öyle bir şey oldu ki bu cemaat tabii aşırı hırslı ve kabuğuna sığmayan, azla yetinmeyen, iki tokat değil öldürmeye kalkan bir mantığı var. İşte hükümetin aldığı basit tedbirlere rağmen, bu kadar gücüne rağmen dedi ki ben tüm istihbaratı ne yaptığını öğrenmem lazım. Hükümet bir şey yapmıştı. 2013 yılı yazında Ankara, İstanbul ve merkezde istihbarattaki bazı müdürleri değiştirmişti. O cemaati rahatsız etti. Çünkü bu zamanlar hep istihbaratı kullanarak bu operasyonları yapmıştı. İstihbaratta bu görev değişikliği rahatsız oldu cemaat. Ama buna da boş durmak istemedi ki bu istihbarat ne yapıyor, ne ediyor, ne hepsi öğrenmem lazım. Çok küçük bir suçu bahane ederek, bir olay iddiayı bahane ederek burada mahkemeden karar aldı. Organizede çalışan cemaate ait polisler vasıtasıyla tüm emniyetin İstanbul istihbaratını hatta Ankara Daire Başkanı Daire dinlemeye kalktı. Ve tüm İstanbul'daki dinleme kararı aldı. Bütün istihbaratın ne yaptığını öğreniyor. O aslında kendine yön çizmeye kalkıyordu. İşte istihbarattaki insanların kendi arasında konuşmaları. Bir ara eski İçişleri Bakanı oğlunu bu takipten şüphelenmesi. Ne oluyor bakın diye istihbarata bir talimat vermesi. İstihbaratçıların bir takip var bir araştırması. İstihbaratın bu arada kendi arasında ya bu cemaatçi polisleri tayin etmek lazım diye konuşmalarında paniğe kapıldılar. Zannettiler ki hükümet bir karar alacak. Bu İstanbul'da organize şubede, mali şubede çalışan 17 ve 25 Aralık dosyalarını hazırlayan, Selam Tevhid'i hazırlayan polislerin müdürlerini yeri değiştirecek zannetti. O düşünceye kapıldı ve operasyonu erken almak için sıkıştırdılar cemaat. Dediler ki erken almazsanız bizi tayin edecekler, bizi alırlarsa bu operasyonu yapamazsınız. Cemaat böyle bir paniğe başladı. Ellerinde olmayan sebeple 2014 Şubat ve Mart'ında başlayacak operasyonu 2013 Aralık'a aldılar. O muazeneleri ve dengelerini bozdu. Çünkü daha şeyi hazırlayamamışlardı. Fezlekeleri doğru hazırlayamamışlardı. Savcılar değişmiş. Yeni devlet savcı dosyaya daha bakamamışlardı.
Evet.
Emniyet Mart'a göre hazırlık yaptığı için de dosyada mükemmelliyet yoktu. Bir tek işte 17 Aralık biraz hazırlamışlar.
Evet.
25 Aralık yarım yırtık. Selam Tevhid'in şeyi yok. Evet. Fezlekesi
hazırlık yakalandılar.
Hazırlık yakalandılar. Evet. Ama dediler ki biz başlatalım. Tabii dosyaların içeriği gereği aynı anda iki ayrı mahkemede karar almalarını gerektiriyor. Çünkü bir memur suçlarına bakan mahkemede, biri terör suçlarına bakan mahkemede. Evet. Tezadüf ya terör suçlarına bakan mahkemenin hakiminin daha önce bir yakını kaybetmesi sonra izine gidiyor. İzin dönüşü geliyor ve yerine bakan hakimin nöbetini ben tutacağım anlaşma gereği diyor. Ve o hakim cemaatçi bir hakim değil. Onu da karar alamıyorlar.
Evet.
Karar alamayınca aynı anda operasyonu başlatamıyorlar. Yoksa 17 ve 25 ikisi aynı anda başlayacaktı.
Evet.
Onu başlatamayınca 17 Aralık'ı başlatalım. Bir hafta sonra 25'i başlatarız. Arka arkaya diyorlar. Tabii 17 Aralık başlattıkları zaman
onları o güç kaybettiriyor değil mi?
Herkes şeyi görüyor. Hı-hı. Bu iş normal değil. Evet.
Tabii.
Ortada bir yolsuzluk iddiaları var, ciddiler var ama bu bir özel bir hesap.
Evet.
Bu cemaat özel bir hesabı.
Evet.
Bu cemaat düne kadar hiç yolsuzluk ortaya iddia etmedi. Bu kadar olaylar varken karşı çıkmadı. Hatta bizim yolsuzluk operasyonlarımızda mani olurken bir anda böylesi bir operasyona kalkışması makul değil dendi. Ve sonra dendi ki hiç kimsenin haberi yok. Yani bu ülkede en güvenilir iki tane polis avcı mısınız? özel yetkili mahkemenin savcı vekilinin haberi yok. İl savcısının haberi yok. Valinin evet. haberi yok. Emniyet müdürünün haberi yok. Bakanın haberi yok. Hiçbir şey yok. Diyorlar ki efendim onlar hükümete yakında bilgi vermedik. Peki özel yetkili mahkeme başsavcısı o da en başsızdaki adam.
Ona tabii bilgiler. Tabii verilmez mi? Tabii.
İl savcısına nasıl bilgi vermezsiniz? Emniyet müdürü nasıl bilgi vermezsin? İkincisi siz bu operasyona başlarken basit bir iddia ile başladınız. Peki bu operasyonun bakanlara gideceğini nerede biliyordunuz da haber vermediniz?
Tabii.
Hani başlarken evet. sıradan bir ihbarla başlıyorsun. Öyle iddia ediyorsun. O zaman herkes haber vermeniz lazım.
Tabii.
Hani bakanın adı evet. geçtiği zaman.
Çelişkiler bakan, var yani evet, ifadelerde.
Bakanın oğlunun adı geçtiği zaman haber vermeyebilirsiniz.
Evet.
Doğru değil mi? Mantıklı değil mi? Evet. Ama siz daha önceden nerede biliyordunuz ki onun adı geçecek? Doğru. Oraya kadar bilgi vermeniz gerekiyor. Ya bunlar sahte oldu. Her şey belliydi. Hükümet tedbir aldı. Hı. Dedi ki bu bir şey. Normal bir operasyon değil, evet. bu cemaat operasyonudur. Tabii. Hedef de bellidir.
Tabii ki.
Atamalar yaptı, değişiklik yarattı. 25 Aralık dosyası açıldığında mahkeme kararı alıp savcılar gönderdi. Der ki bu kişileri gözaltına alın. Tüm bu hesaplara el koy. Düşünün Türkiye'nin en büyük 10 tane şirketini bir hesaba el koyacaksınız. Binlerce insan çalıştırıyor.
Evet, evet.
Mal varlığını durduracaksınız. Kendilerini gözaltına alacaksınız. Bütün böyle bir hengeme hükümet bu o kararı uygulamadı. Türkiye'de ilk defa o zamana kadar bütün mahkeme kararları, bütün savcılık tabi uygulanırken ilk defa uygulanmadı. Tabii şöyle bir şey var. Uygularsanız örgüte hizmet edeceksiniz.
Evet.
Uygulamazsanız anayasal bir suç.
Evet, evet.
Orada bir ehven-i şer tercihi yapıldı. Efkan Bey başrol oynadı gerçekten o zaman. Dedi ki uygulamayın. Bu mahkeme kararları örgüt kararıdır. Biz bu kararı uygulamıyoruz. Sizin verdiğiniz karar boştur. İşte o tarihe kadar her kararı uygulanan, o mahkeme kararlarıyla her şeyi yapan cemaat burada durdu. Çünkü o şöyle zannediyordu. Ben mahkemede karar alırsam kimse bir şey yapamaz. Çünkü bugüne kadar 2006-2007 adım adım hep böyle geldi. Her olmazı oldu, olur kıldı. Bir şey dendiği zaman da mahkeme kararı var dendi. Hakim kararı. Kimse bir şey diyemez. Mahkeme kararı verdi.
Evet.
Çünkü mahkeme kararları her şey iyi hazırlandı, mükemmel yürüdüğü için kimse itiraz demez. Anayasa böyle mecliste soru vermezse hiçbir makam karışamaz, hiçbir şey hatta edilemez, aleyhinde konuşulamaz. Öylesi bir şey var, özelliği var mahkeme kararının. Ve her işi yaptılar, bir şey dediğiniz zaman da mahkeme kararı var dendi. Ve cemaat şunu öğrendi, benim mahkeme kararları yıkamayacağım hiçbir şey yoktur. Ben her şeyi buna yerle bir ederim. Karşıma çıkan bütün engeli mahkeme kararıyla alt ederim.
Ta ki bu olaya
evet.
kadar.
Evet. Çünkü bizi tutuklarken herkes de ki ya nasıl tutukluyorsun bir emniyet bölümü?
Mahkeme
kararı var dendi.
Evet.
Efendim Ahmet'i Nedim'i tutukluyorsun. O da TV operasyonu var. Hakim kararı var dendi. Genel okul başkanı tutukluyorsun. Mahkeme kararı var.
Kamuoyu vicdanı da böyle
evet.
ikna edildi değil mi?
MİT bunlarla. Operasyonu mahkeme kararı.
Evet.
Zannetti ki onlar mahkeme kararının her şey yapılabilir. O gün yapılamayınca afaladı ve kaldılar. Orada durdular, ilerletemediler operasyonu. Tabii bir süre geri gidiş başladı. Hükümet, devlet, artık burada cemaati gördü. Cemaatin ne yapmak istediğini gördü. Olayın vahametini fark etti. Ve teker teker bunları görevde uzaklaştı. Bunlara işte suçlu arayın soruşturmaya başladı. İşte polislerin birçok kişi hukuksuz kanuna aykırı dinlemeleri vardı. Birçok sahte delil üretmeleri vardı. O hakimlerin hakimlikle alakası olmayan, o savcıların savcılıkla alakası olmayan bir yargı mensubu yapmayacağı yüzlerce hukuksuzluklar vardı. Bunlar aynen teker teker dosya oluşturmaya başladı. Bunlar tek tek hesap sormaya başladı. İşte o zaman cemaat dedi ki bu iş böyle olmuyor. Ben seni o zaman ne yapayım? Askerde gücümü örgütleyeyim. Komple yerle bir edeyim. Gör dedi. Ve bu yaptığı hatayla kaybettiği, polisteki yargıda gücünü kaybettiği, bürokrasi yavaş yavaş otoritesinin zayıfladığı bir ortamda yeniden otoriteyi kurmak, yeniden bu devlete sahip olmayı düşündü.
Peki çok özür dilerim. Siz efendim o sırada öngörebilir miydiniz böyle bir şeyi o tarihte?
Bir kısmını tahmin edebiliyorduk. Yani şunu evet. tahmin ediyoruz. Askeri kullanarak bir şey yaparlar. Ama nedir o? Bir kriz anında kullanırlar. Kriz anında askerin tavrı böylesi bir netice meydana getirebilir.
Evet.
Yani şöyle düşün. 17 Aralık başlamış. 25 Aralık olmuş. Polis gitmiyor. Yakalama yapmıyor. Kararı uygulamıyor. Savcı askerden yardım isteyip asker müdahale etseydi bunun gibi bir şey olabilirdi.
Evet,
akla gelen
evet,
bir askeri birliği kullanabilirlerdi. Veya Mısır'dakine benzer bir Türkiye'de büyük bir olayı, bir gezi benzeri bir olayda
evet.
ciddi bir toplumsal muhalefet var. Asker bir anda ben bu taraftayım dediği zaman hükümeti değiştirebilir.
Evet.
Biz böyle bir şey beklerdik. Yani dedik ki böyle bir kullanma bekliyoruz. Çünkü açık bir askeri müdahale bu ülkeyi yıllarca geriye atar ve inanılmaz sorunlar yaratır.
Tabii.
Yani şu toplumu yok, bu kadar uluslararası ilişkinin, bu kadar girift ekonomik problemlerin, ticari sorunların, finans sorunlarının olduğu bir ortama askeri buraya sokarsanız, hani fincancı katırının girmeye benzer oluyor. Her şey Allah korusun.
Demokrasi açısından da korkunç.
Hem demokrasi
hem de ekonomi açısından da
ekonomi,
korkunç.
Uluslararası ilişkiler, iktisadi sorunlar öyle bir girift ki bunu normal yöntemlerle, normal demokratik zamanda bile altına kalkmak zorlanabilir bir ortamda. Askeri bir yönetim bu ülkeyi inanılmaz hale getirir.
Tabii.
Neyi kırıp döktüğünü fark edemez. Korkunç bir hale getirir. Onun için diyordu ki hiç kimse böyle bir çılgınlık yapamaz diyorduk yani. Şimdi kaldığımız yere devam edersek işte böylesi bir ortamda dedi ki ben şeyi yargıyı kullandım olmadı. O zaman ne yapayım? Ben bu askeri örgütleyeyim diye düşündü. Ve ilk ateşlemesini yaptı asker. Yavaş yavaş organize edilmeye başlandı. Bizim gördüğümüz kadarıyla söylüyor. İyi ki de böyle olmuş diyoruz. Yani o gücün tamamını kullansaydı neydi? İşte askerle o kadar güçlüydük askerde. Mutlak surette ben askeri darbe yaparım diye düşündü. Adım adım kurgulamaya başladı. Adım adım hareketlenmeye başladı. Cezaevinde çıkan olaylara mağdur olan insanlar, balyozun Ergenekon ne kadar söyledilerse, biz ne kadar anlattıksa maalesef hükümet bunları anlayamadı, göremedi. Daha doğrusu genelkurmay da görmedi. Görse bile yapacakları fazla bir şey yoktu. Çünkü çok örgütlüydü. Çok örgütlü oldu. Yaptıracağın iş personel birimine yapacak cemaat organize olmuş. Askeri yargı cemaatin kontrolüne geçmiş. Soruşturma yapacak makamlar onların şeyler, adli müşavirlikler de hepsi onların eline geçmiş. Yani yapmaksa yapamıyorsunuz. Yaşa gideceksiniz. Yaş dostlarını kim oluşturacak? Genelkurmayın içerisinde ilgili birimler de oluşacak. Orada gelirken sizin köy dediğiniz generale mükemmel bir sicil çıkarıyor. Efendim bu Atatürkçü layıkı şöyle bir adam değil. İşte bütün dosyası bu. Sizin iyi dediğiniz onlar öyle bir şey çıkar. Bu adam çok kötü. İçerideki örgütlülüğünü de kullanarak herkes hakkında konuşmalar dinliyorlar, bantlarını sızdırıyorlar, özel hayatlarına giriyorlar, onların muhabiresi denetliyorlar. Ve orada asker, generaller, hükümet, genelkurmay size bir şey yapamıyor. Orada tam onların denetimine girmiş. Aslında öyle bir güçlü ki bazen konuşuyor diyor ki yani 3 sene sabretselermiş zaten yapacak fazla bir şey kalmadı.
Evet.
Bütün komutanlar kendilerinde,
doğru, evet.
Bütün birlikler kendilerinde, kimsenin yapacak fazla bir şey yok. Evet, Türkiye'deki halkın demokrasi bir anlam var ama bu kadar örgütlülüğe karşı yapabilmek çok zor. İşte böylesi bir ortamda bile yine sabretmediler. Dediler kaybettiğimiz mevzileri tekrar alalım. O paralel devlet dediğim iddia çok doğru. Ben arka planı gerçek devletim el koymam lazım. Sadece şey değil, kaybettiği her şeyi almayı düşündüler. Planlama yaptılar. Yine burada anladığımız kadarıyla planlarını zamanında uygulasalardı belki bu işi döndürmek daha zordu. Ama orada yine bir Allah'ın tecellisi işte hesapları bozuldu.
Doğru.
Ön almak mecburiyet duydular.
Evet.
Bir takım şey paniklediler. Yoksa alınan tedbirler aslında bunları önlemeye yetmiyor. Yani Genelkurmay Başkanı iyi tedbir almış. Uçak kalkması yasaklamış. Tankları yasaklamış ama o yasak ancak kendine bağlı birlikler uyuyor.
Tabii.
Cemaate bağlı birlik. Uymayacağı bir yasak. Bir anlam ifade etmiyor.
Evet.
Buna rağmen uçaklar kalktı. Tanklar sokaklara çıktı. Ki saat 3'e göre programlasalardı ki bence hiçbir engel yoktu.
Evet.
O zaman döndürmek çok daha zor.
Doğru.
Ve çok daha kanlı.
Halk
çok daha
sokağa çıkmamış olacaktı.
Sokağa çıkmamış olabilecektik. Diğer birlikler ayağa kalkamazdı. Birçok insan devlet yetkili kurumları ayakta olamayacaklardı. Sabah 6'da kalktığınızda her şey olmuş bitmişse karşı karşıya kalacaktınız. Belki tüm basını daha önce erken susturacaklardı. Oraya insan gönderecekti. Telekomünikasyonu susturacaklardı. Biz iletişim olmayınca toplum karar vermekte zorlanacaktı.
Tabii.
Şimdi evet Türk toplumunun karşı duruşu, Türk basının duruşu, muhalefetin duruşu, bütün duruşu ama bu bir haberleşme koordinasyonla oldu.
Tabii tabii. İşte, o saatte olmuşsa herkes, bu haberleşme evet, olamayacaktı. Evet.
Cumhurbaşkanı insanlar sokağa çıkın dedi. Başbakan, mecliste insanlar toplandılar.
Tabii tabii.
Basın mensupları açıkla konuşma. Birçok general bağlandı. Biz katılmıyoruz dedi.
Evet.
Bu insanlara cesaret verdi. Ayağa kalktı ve dedi ki tamam bu tereddütsüz. Tabii bir de şu vardı. Aslında böyle bir darbenin ortamı yoktu. Yani Türkiye'de bir sıkıntı var, rahatsızlık var ama böyle bir ortamın gelişine de emareler yok. Böyle bir rahatsızlık dillendirilmemiş. Askerin genel yapısında böyle bir beklenti yok. Böyle bir hareketlilik yok, bir şey yok. Bir de insanlar şeyi biliyordu. Belli kesim. Burada bir askeri yapı içinde cemaat varlığı var. Bu cemaat çok tehlikeli. Ve bizim gibi insanlar biz ilk duyduğumuz zaman yani olayın ihtilal rengi olduğu, bir darbe olduğu anlaşıldığı an hiçbir aklımıza başka bir alternatif gelmedi.
Onu soracak.
Tek bu.
Siz yani o güne dönelim mi?
Tabii.
15 Temmuz günü nasıl haber aldınız ve ben, ilk haber aldığınızda ne düşündünüz? Onu merak ediyorum.
Ben Gaziantep'teydim kardeşim. Yakınlarımın düğünü için gitmiştim. Akşam zannediyorum 22.30 gibi Ahmet çıkaradı.
Evet.
Dedi ki böyle köprüde şeyler var, askeri tanklar çıkıyor. Daha önce de böyle bir şey konuşulmuştu. İşit saldırırsa nereye saldırır, köprüye saldırır falan denmişti. Biz demiş ki işte köprüye falan saldırmaz ya. Bu makul değil. Onun çünkü örgüse bir anlayışı var. Makul, farklı, evet. Böyle bir şey olmaz. Ama bazı insanlar sadece örgütle de eylem beklediği için, örgütlerin amaçları, felsefi inceliklerini bilmediği için
tabii.
Onlara göre her türlü şey yapılabilir.
Doğru.
Ama biz belli örgüt bilen mantığı baktığımızda işçide ne yapabileceğini kestirebiliriz. İşçid köprüye saldırmaz diyoruz kendimize. Öyle deyince Allah Allah olabilir mi acaba? Ondan dolayı bir kesildi diye falan düşündü ama hemen bir iki dakika sonra Ahmet tekrar dedi ki jetler uçuyor. Ankara simalarında, evet. Havada şu bu. Ha, o zaman dedi ki bu olan rengi farklı. Bakın ilk gene şey geldi. Böyle bir darbeyi cemaat yapabilir. Başka hiçbir aklıma gelmedi. Hatta ben şunu düşünürüm. Başka birileri darbe yapmaya kalksa cemaat mani olur. Orada gücüyle yaptırmaz ona. Yani o,
güç onların eline geçmesin diye mi? Kendilerinde kontrol tabii, kendilerinde
yani
olsun.
Yani orada bir şey yapılacak sonra kendileri yapar. Kendileri de kimse böyle bir şey deneyemez. Denetmezler yani. Onlar daha böyle bir şey düşündüğü an harekete geçmeye haber. Üç kişilere geldi haber alır ve derdest ederler. Yani evet. Böyle bir rüyayı göremezler. Evet. Sadece cemaat. Yani
dolayısıyla o tabloda asker varsa işin içinde mutlaka cemaat yapmış.
Mutlaka cemaatin siz. Orada gücü vardır.
Evet.
O yapar ve şunu da biliriz ki asker içerisindeki cemaatçiler yapmaz bunu. Asker içerisindeki cemaatçiler yöneten sivil cemaat bu organizasyon.
Onu da biliyorsunuz.
Onu da biliriz. Çünkü evet. Mesela yargıda da biz vatandaş insanlarımız sokakta neyi görür? Oradaki savcıları görür. Zekeriya Öz'ü falan görür. Biz onu görmeyiz. Evet. Bize göre Zekeriya Öz hiçbir şey ifade etmez. Onun arkada bir imam var. O ona talimat. Bunu yap, bunu yap. Bakın Zekeriya'yı görevden aldılar. Hiç fark etti mi? Daha keskinleri çıktı. Sakaryalar çıktı. Şunlar Muammerler falan çıktı. Onu kaldı başka biri çıkar. Yani biz hiçbir zaman o öndeki adamı önemsemeyiz. Efendim Ali Fuat. Ali Fuat bizim çok önemli değil. Onun evet. Arkada başka bir imam var. Ali Fuat alırsınız başka da aynı görevi yapar. Yani önemli olan cemaatin asıl kendi yönetimidir, kendi sistemidir. Öne koyduğu insan çok önemli değildir.
Evet.
O çok da önemli. Bugün de bakın ihtilalde kim ihtilal lideri yok.
Doğru. Evet.
Şefi yok.
Evet, evet.
İhtilalde kim bu junta? Diyorlar evet. Ki biz yurtta sur diye bir şey varmışlar. Evet. Konsey var.
Junta'nın başı kim? Doğru.
Yok öyle bir şey.
Bunu nasıl açıklamak
gerekiyor? Yani adı var, kendi yok. Olsa bile diyelim ki şu olabilir. Beş tane general çıkar. Bunlar bu şeydir. İşte bu yurtta sur konseyi. Bunlar diyebilir. Ama onlar bence kukladır.
Evet.
Arkadaki imamdır buna talimatı veren.
Kaldı yaptıran. Ki şu an o bile yok değil mi? Onu bile sahiplenen yok.
O bile bir tek işte öyle bir imza atan bir kişi var. O istikametin bildirisine bir kişi. Ama bizim karşımızda bizim hayalimizde kurduğumuz
evet.
İşte 10 tane subaydan oluşan evet. Bir kısmı general bir kısmı albayda oluşmuş bir askeri junta bek. Öyle bir junta yok. O junta gibi gösteren tüm askeri organize eden cemaat kendisi organize ediyor. Onları buluşturuyor, getiriyor, götürüyor. Talimatlar hep oradan geliyor. Askeri cuntadan gelmiyor. O açıdan tamamıyla cemaatin yönettiği, yönlendirdiği bir hareket. Tamamıyla onların yaptığı bir operasyon. Nasıl 17 Aralık'ta yargıyı bir nebze polisi kullanarak bir darbe teşebbüs etmişse, burada da askeri kullanan darbe teşebbüs etti. Şimdi yargıdaki adamın yapacağı iş mahkeme kararlarıyla bunu kullanmaktır. Buradaki adam silahla bunu kullanır. Şimdi bu cemaat vazgeçmez. Yine devam edecek.
Ha, o çok önemli soru, evet.
Yine devam ama bu sefer karşımıza belki de enerjideki adamla, belki telekomdaki adam, belki maliyedekiyle finansla çıkacaktır. Eğer biz bunun peşini bırakırsak, biz boş bıraksak bu bizim karşımıza başka bir şekilde yine çıkar. Bu davadan vazgeçmez, bu yönden durmaz. Çünkü o hala ona inanıyor, yanlışını kabul etmiyor, halen daha kinlenerek hareket ediyor. Biz bunları takip edersek, bunların diğer unsurlarını, diğer varlıklarını ortaya çıkarırsak biz durdurabiliriz. Yoksa bu kendine durmayacaktır. Evet. Kesinlikle karşımıza belki 2 yıl sonra, belki 1 yıl sonra, belki 3 yıl sonra farklı bir şekilde, ummadığımız şekilde karşımıza çıkacak.
Yani hükümetin şu an kurumlarda yapmış olduğu temizlik, görevden almalar, bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda yine bile mi çıkabilirler diyorsunuz?
Yok, şu anda gidiş tabii... Biraz aşırı olmakla birlikte
evet.
Makul.
Evet,
çünkü
da, evet,
kamudaki,
evet.
Kamudaki bu gücü temizlemezseniz bu da karşınıza çıkar.
Evet.
Bu yargı eliyle devam etmesi gerekiyor. Devletin diğer birimlerinin özellikle istihbarat birimlerinin devam etmesi gerekiyor. Çünkü 10 yararlıktan sonra gerçekten ciddi mücadele mi gösterip ciddi mücadele edilmedi.
Evet. Evet,
bir şeyler yapıldı ama bu yapılmanın çoğu şeydi. Baştan sağma gibi var olanı onda birini çıkarmak gibiydi. Onun için zaten bu hale geldik. Şimdi düşünün bu olayda görev alan 1000'den fazla rütbeli asker var.
Evet.
Fiilen görev alan. Duyup bilen 2000 kişi de geçiyor. Şimdi bu kadar insan var. Hiç kimse bakmamış, ilgilenmemiş. Hadi onlar asker diyebilirsiniz. Ama bu kadar insanı yöneten, yönetilen bu kadar sivil abileri, imamları var. Hiçbirini takip etmemişler.
Doğru.
Yani bu ülkenin güvenlik sistemi bu kadar lakayt
evet,
olamaz.
Evet,
üstelik evet. Cumhurbaşkanı ve yönetim bu kadar üzerine durmasına rağmen.
Evet.
Demek ki bu iş layıkıyla yürümüyor. Yürütüldü gösteriliyor. Dışarıya kadar böyle bir hava veriliyor. gerçek manada yürümüyor. Suça karışmış insanları yakalamak, getirmek kolay. Ama asıl olan örgütün işleyişini, örgütün o çarkını bozmak lazım.
Doğru.
Yukarıdaki yönetimi. Siz şimdi düşünün, bir her gün bir polisi, bir askere, bir jandarma bir şey yapıyorsunuz. Ama yukarıdaki yönetim ayakta kaldığı durduğu müddetçe bunu kimse anlayamazsın.
Evet.
Şimdi orada imamlar, onların yarattığı bir örgüt,
evet,
her şeyi yöneten, her şeyi idare eden yapı olduğu gibi duruyor. Askeri getiriyor, polisle buluşturuyor, sivil adamı getiriyor, ona karar veriyor, onun bilgisine. Her şey, sistem çalışıyor, çark. Tüm bir örgüt bürokrasi, orada büyümüş bir örgüt, kocaman bir örgüt, devasa bir yapıya dönüşmüş. Bu yapı, devasa yapı çalışıyor. Biz bu yapı nüfuz edememişiz. Bu yapı hiçbirine girememişiz. Aslında oturup ağlanacak bir durum var. Korkunç bir şey. Yani sizin bu kadar adamın görev aldığı, bu kadar cemaat mensubu sokakta dolaştığı, bu kadar buluşmanın, görüşmenin, hareketin, bir darbenin planlandığı, bu kadar büyük bir olayda hiçbir şey takip edemiyorsunuz. Bakın bu sadece bir basit bir şey. Ne yaptılar? Eski hakimleri kullanarak bir anda cezaevindekileri kurtarmaya kalktılar. Değil mi?
Tabii.
Bir anda onları boşa çıkarmayı denediler. Demek ki ciddi bir cemaat gücü var. Başka yerdeki hakimleri kullandılar. Başka yerdeki takım görevleri provoke ettiler. Yani cemaat aslında arka planda devasa yapısını çalıştırıyor. Bizim güvenlik sistemimiz, istihbaratımız, bizim bu işlere bakan, takip eden, soruşturma yapan birimlerimiz buralara nüfuz edemiyor, etmiyor, edemiyor.
Ama yine şu andan sonrası için söylemiyorsunuz. Bu ana kadar olanı
ana
söylüyorsunuz
kadar.
Değil mi efendim?
Ha, evet. Bu ana kadar. Evet. Şimdi tabii darbe teşebbüsü herkesi kafasını duvara çarptırdı. Ve dedi ki bakın dikkat etmezseniz nereye gidiyorsunuz?
Evet.
Bütün bir ülkenizi felakete sürükleniyor. Bu insanlar başarsaydı bu ülke ne hale gelirdi?
Evet.
Ve bir daha bu adamlar yerine bu ülke alamazsınız. Bunlar her sokaktan, her apartmanda, her mahallede, her okulda örgütlenerek gelir. Daha siz apartmanda dedikodu yaparken sizi yok bertaraf ederler. Yani bir muhalefet de örgütleyemezsiniz.
Evet.
Bir gazete çıkarıp bunlara aleyhine konuşamazsınız. Bir yerde miting yapamazsınız. Bir yerde protesto edemezsiniz. Televizyon tartışma yapamazsınız. Sizi buraya getirmezler.
Evet.
Bugün ne kadar eleştirelim. Bu hükümet birçok baskılar yaptı, gazetini susturdu, her şey diyebiliriz. Bunlar büyük oranda doğrudur da. Ama hiç olmazsa yarım da konuşabiliyoruz.
Tabii ki.
Bir yerde bir şey söyleyebiliriz. İnternette yazıyoruz.
Evet.
İşte efendim bir televizyona ucu kelime koyun, bir gazete bir şey yazabiliyoruz. Bunlar gelirse hiçbir yere bir şey yazamazsınız. Yazma
yani
değil.
Acı da olsa bu tecrübe sayesinde aslında
tabii yani
buraya, her şey ortaya çıkmış oluyor.
Buraya gelemezse o açıdan bu ülke ne kadar büyük badire atlattı. Bu darbeyle bunu gördük.
Evet.
Şimdi herkesin hemen aklı başına alması lazım. Olaylara gerçekten önem verildiği ciddiyetle bakılmaz. Şu anda o ciddiyetle bakılmaz. Ciddiyetle baktıklarını söyleyenler bence gayri ciddi baktılar. Büyük bir kısım makam mevki, fırsatı ganimet bilip, bu işte mücadele ediyormuş gibi gözükerek bir şeyler kapmaya çalıştılar. Yapılan evet çok ciddi şeyler var.
Yani
yapıldı.
Tam fark edilememesi olamaz mı? Yani bu kadar siz belki
de,
hani örgütün yapısını biliyorsunuz. Kendi kurumunuzda yaşananları biliyorsunuz. Alanda seyretmiş, anlamışsınız. Kitap yazacak, kaç tane
evet,
kitap yazdınız. Bu
doğru,
konunun artık uzmanı oldunuz. Ama belki hani bu çok böyle tahmin edilebilir şeylerin biraz üstünde bir şey karşımıza çıktı. Biraz da ondan kaynaklanıyor olabilir
mi? Bu belli oranda doğru ama belli oranda şöyle eksiği var. Ben bu kişilerin yaptığı geçmişte bütün suçlarla ilgili halen devlet birimlerinde, özellikle emniyette, özellikle istihbarat biriminde dünya kadar malzeme olduğu, delil olduğu kanaati diye.
Evet.
Onları çıkarıp koyuyorlar.
Anladım. Onda haklısınız o zaman. Tabii
bakın,
ki.
Şimdi bugün başta daha teferruatını duymadık. O MHP'lilerin, Baykal'ın kasetleriyle ilgili.
Evet, evet.
Bence orada sadece 10 tane MHP'li Baykal'ın değil, bence 100 tane, belki de 200 tane, belki 300 tane insan evine kaset çektiler. Bir iki kişi değil. Bunlar çoktan çıkarılması lazım. Bunların emareleri bellidir. Yüzlerce makamı dinlediler. Bunların çoğunun emaresi emniyette, devlette vardır. Hala onları çıkarıp ortaya koymuyorlar. Bunları çıkarmazsanız, bunları ortaya koymazsanız bu adamlarla mücadele olmaz.
Doğru. Evet.
İkincisi, bu insanları takip etmek lazım. Bu insanları suça karışanların haliyle izlemek lazım. Bunları izlemezseniz kimse gelip size bilgi vermez. Efendim ihbar. Bu onlar bu 30-40 yıllık bir gizli çalışma deneyimine sahipler. Kendilerini gizlemenin, faaliyetleri gizlemenin, olayları gizlemenin uzmanıdırlar yani.
Evet.
Siz nüfuz edeceksiniz. Siz takip
evet,
edeceksiniz.
Evet.
Bunlar çok bilinmeyen insanlar değil. Eldeki emareleri birleştirirseniz
evet,
çok hedefe varabilirsiniz.
Peki efendim şimdi zaman zaman duyuyoruz hani birçok kişi bu endişesini dile getiriyor. Yani bu bir kalkışmaydı ama yakın bir tarihte yine daha kuvvetlisi gelebilir ya da başka türlüsü gelebilir ama yine askeri anlamda da böyle bir şey olabileceği ifade ediyor. Buna katılıyor musunuz?
Yani ben bu şeye benzer. Hani bir aşı olursunuz, artık vücudunuza o mikrop kolay kolay girmez. Vücut artar. Şimdi bir darbe teşebbüsü yaşadık. Ben ikinci bir darbe teşebbüsünü falan tahmin etmem.
Peki.
Denemem size.
Peki nöbet, demokrasi nöbetlerinin devam etmesi, halen daha hükümetin hani yani içeri girin denmemesi.
Bizim bilmediğimiz bazı bilgiler olabilir. İkincisi, bu halktaki dinamizmi biraz daha kullanmayı düşünebilir. Biraz daha bu duyarlılığı arttırmayı.
Ama bu uzun sürdüğünde demokrasi, o dinamizm düşmez mi aynı zamanda?
Düşer, ama bu belki böyle bir hesap. Ben şunu diyorum. Yani bu örgütü biraz bildiğim kadarını söylüyorum. Ne kadar biliyorum o da tartışmalı. Tabii ki ben 7-8 yıl öncesi biliyorum. Bu insanlar kimsenin tahmin etmediği yöntemleri denerler. Bu insanlar beklenen olay yapmazlar. Bir darbe denebilirler. Zaten şu anda darmadağın, kaçanlar var, sığınanlar var. Bunlar yeni bir darbe yapma şansına ait, böyle bir gücü de yok şu anda. Fakat biz darbe beklerken bunlar başka bir yerde başka darbe yapabilirler. Bir sabah kalkarsınız ki finans sisteminizi allak bullak edebilirler. Bir sabah kalkarsınız enerji sisteminizi barbar edebilirler. Bir sabah kalkar, ummadığınız bir sabah suikast yapabilirler. Şu anda fiili gücü olarak yapabilecekleri bir tek şey kaldı. Kısa vade değil, orta vade suikast yapabilirler.
Evet, evet, bu da zaman zaman evet.
Bu mümkün mü? Mümkün. Başka türlü sıkıntı yaratabilirler. Yani biz bence onu oturup yapmamız lazım. Bu adam aynı şeyi iki kere tekrar etmezler. Yani kalkıp yeniden işte yargıyı kullanarak efendim yolsuzluk operasyonunda bir darbe yapamaz. Çünkü o güçler yok.
Evet, evet.
Askeri kullanamazlar. Çünkü asker çok duyarlı hale geldi. Atamalarla birlikte epey bir şey değişti.
Tabii.
Şu anda tamamıyla bunlara karşı olan bir takım insanlar görevlerine geldiler. Böyle bir şey deneyemezler. Böyle bir şansları yok. Üstelik halk sokağa çıktı. Şu halk şu anda ne bunların ne başka birinin bütün düşmanlar bir araya gelse bir denetirmez. Çünkü bu seli kimse onu durduramaz.
Doğru,
yani
doğru.
Bu insan seli tankı da topu da uçağı da hiçbir şey dinlemez.
Doğru.
Bunu akıllı olan herkes bilir. Böyle bir şey rüyasında bile göremez. Yani bırakın iyi niyetle bile sokağa tank çıksa bu insanlar takı kucaklayıp bir kenara koyacak kadar duyarlılık var. Yani öyle bir şey.
Aslında bir yandan tarih yazdılar diyebiliriz
yani,
değil mi efendim?
Tarih, halkımız tabii ki yani. Bu
gerçekten
dünyada örneği görmeyi bir şey. Evet. Yani böyle bir şey kimse denemez. Evet. O açıdan bu çok büyük saflık olur. Yani cemaatte ikinci darbe bekliyoruz demek. Bu cemaat hiç tanımamak demektir. Bu kimsenin beklemediğini yapar.
Evet.
Bu darbeyi bekleyen kaç kişi vardı? Çok az insan tahmin ediyordu. İşte 3-5 tane bunların darbesiymiş askerler. Askerdeki yapıyı bilen insanlar. Bizim gibi bu cemaat darbeci, bunları hep cemaati okuyan yazan biz insanlar kestirebiliyorduk. O ne kadar kestirebiliyorsak. Bu diğer büyük bir toplum kestiremini tahmin ediyor. Genel okuyan başkanı tahmin etmiyordu. Bu işi en iyi bilen olması lazım. Şimdi de tahmin edilmeyeni yaparlar. Bir tahmin edileni, bekleyeni yapmazlar. Öyle bir anlayış
var
yani.
Peki benim açımdan en önemli soru, yani anlamakta çok zorlandığım bir soru. Bu insanlar yani beyinleri hangi mekanizmayla nasıl ikna edilerek bu kadar canavarlaştırdılar? Yani bir cinnet hali gördük biz. İnsanların tanklarla parçalandığı, üzerlerine ateş açıldığı, sniperların artık insanları masum halkın üzerine ateş açtığı, benzeri belki hani çok az görülmüş, bilmiyorum tarihte, kendi tarihimizde de benzeri yok zaten bunun. Böyle bir vahşiyane bir eylemi yapabilecek düzeye nasıl gelinebilir? Bu vatan milletle nasıl, sevgisiyle nasıl açıklanabilir? Bu din imanla nasıl açıklanabilir?
Aslında biz bunu şöyle çok kolay anlıyoruz. Bir defa insanların hareketlerinin bir ölçüsü vardır. Siz bir şey yaparken hareketlerinizi bir şeye ölçüye
yapabilecekleriniz bulursun. Vardır, yapamayacaklarınız
bir
de, vardır
bir
değil mi?
Bunun bir ölçünüz vardır. Yani nedir? Ahlaki değerlerinize göre iyi, kötü, doğru, yanlış ayrımı yaparsınız. Dini inancınıza göre yapmanız, yapmamanız gerekeni ayırırsınız. Hukuk, kanunlar sizin ölçünüz olur. Buna göre yol çizersiniz. Ben şu insana şu zararı veremem. Niye? Ahlaken bu yanlış bir işlerim. Dinen Allah bana hesabını sorar derim. Hukuken devlet bana hesabını sorar derim. Sizin ölçüleriniz bellidir. Şimdi bu insanlar ölçülerini bu ölçülere kaldırıp ahlaki değerleri kaldırırsanız, dini değerleri kendinize göre değiştirirseniz, hukuku kendinize göre yorumlar, gücünüze göre ve siz belli bir ölçüleri benimsetirseniz insanlar artık ölçüye göre hareket eder. Bütün illegal örgütler militanlarını bu ölçüyü benimsetmeden militanlık yaptıramazlar. Bu bir temel felsefedir. Yani bu sadece bu örgüte mahsus değil. Bütün örgütler de böyledir. PKK'da, DHKPC'de, TİKKO'da, bilmem şu örgüt hepsi de önce insanlarla kendi değerlerini benimsetirler. O değerleri benimsediğiniz gün o ölçüye göre karar verirsiniz. Şimdi bu cemaatte, bu örgütte diğer örgütler gibi kendi insanlarını belli değerleri benimsetmiş. Demiş ki örgüt lideri kutsal bir adam. O direkt Allah'la irtibat olan, onda bir takım ilhamlar gelen, her şeyi öyle bir kabul eden biridir. Bu kutsal bir kişidir, özel seçilmiş biridir. Bunun dediği her şey ilahidir.
İnsanı öldürmek neyle açıklanabilir peki? Çok özür dilerim. Kur'an'da biliyorsunuz bir ayet var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye Allah buyuruyor.
Evet.
Şimdi karşımızdaki insanlar hani cahil cehla da değil.
Değil.
Eğitimli insanlar, okuyan yazan insanlar. Şimdi tamam karşılarındaki bir kişi lider olur. Bu neyse abileri olur birisi. Yani öldürme emri verdiğinde bunu nereye sığdıracak? Allah'ın haram kıldığı, bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer kıldığı bir eylemden bahsediyoruz. Nasıl bunu yani, kafalarında şekillendirebiliyorlar? Nasıl bir açık kapı bulabiliyorlar?
Tabii beraberinde yine şey vardır, ayet vardır. Der ki baskı ve zulüm katilden
daha beterdir.
Yani öldürmekten daha ağırdır.
Evet. Fitne.
Ama başka bir yerde bakarsanız da cihat anlatılır.
İstanbul, ama cihat kime karşı?
İşte bunlar
kendi, ve şartları ne?
İşte şöyle başlıyor. Bunlar kendilerini Müslüman, iyi bir cemiyet, altın nesil. Kendileri dışında herkesi ehli dünya kabul ediyor.
Yani hatta bir yerde kafir gibi falan herhalde bu kadar böyle.
Normal bizlere ehli dünya, geri evet. Kalan farklı tasdik.
Ama bizleri oluyor. Öldürüyor.
Şimdi diyor ki zaten şurada başlıyor. Biz neden bu yapabileceğini düşünüyorduk? Diyordu ki bu insanlar ölçülere itediler. Siz bir insana akla, vicdana, ahlaka, hukuka sığmayan bir haksızlık yapıyorsunuz. Aslında bu haksızlık ölçü.
Tabii ki.
Bu haksızlığı yeri geliyor buraya sahte bir delil koyuyorsunuz.
Evet.
Yeri geliyor haksızlığı ise yeri geliyor ateş ediyorsunuz. Hiç
evet.
Fark etmiyor.
Evet.
Sadece böyle talimat değişiyor. Bir zaman dediler ki tutanakları böyle tutun. Haksız bilerek işte yaptılar bunu. Niye? Dediler ki bu adam zaten kötü. Yukarıda böyle talimat geldi. Bu biliniyor. Bu kötüyü harcamak lazım. Bu kötü harcamanın yöntem bu. Eğer onlara deseydi ki siz bu kötüleri evlerini ararken size silahlı mukavemet koydu diye bahane yaratıp vurun. Onu da uygularlardı. Hı. Hiç tereddüt etmedi. Buna emindik. Oraya belge dokümanı sahte koyan vicdan
aynı şeyi yapabilir.
Bir tabanca oraya kor.
Evet.
Bize mukavemet ettiler. Silah kur, bir de silah kullandı. Vurduk. Kanun hakkında o delilerdi.
Evet.
O talimat oraya belge koy dediği için böyle yapıldı. O açıdan amaçlar insanı öldürmek ve bombalamak değil. Darbe yapmaktır. Ama darbeye mani olmaya kalkarsanız işin tabiatı gereği ateş ederler. Şimdi burada ölçüsüzlük bütün değerleri attı. Kendi değerlerini koy. Dedi ki darbe yap. Darbenin kendisi zaten bir haksızlık, hukuksuz, ölçüsüz bir olay. Hiçbir etik değeri yok. Demokrasiye sığmaz, ahlaka sığmaz, hukuka sığmaz. Dünyadaki hiçbir insani değere sığmaz. Siz bunu yapıyorsanız, bunun içerisindeki her türlü yardımcısı da yaparsınız. Karşı koyan orada silah kullanırsınız, karşı koymaz, bir şey yapmazsınız. O karşı konduğu için silah kullanır. Her darbe silah kullanır eğer karşı korsanız. Şimdi bu adamların diyor olması gereken, normal bir insanda makul bir insan olması gereken değerleri atıp yerine kendi örgütlerinin değerlerini koydukları için örgüt değerleri çelişen her şeyi biçerler. Bu diğer illegal örgütler aynıdır. Burada hiç fark yoktur. Bu insanlara denmiş ki siz bunu yapacaksın. Örgütün değeri bu. Ben ne diyorsam onu yapacaksın. Niye? Ben dediğim doğru. Ben dediğim kutsal. Şimdi bunu öyle inanmışlar ki hoca efendi diyorlar kendi mantıklarına göre böyle söyledi. Ona ilham gelmişti. Bu dedi doğrudur. Yapalım. Tartışmıyor. Tabii birazcık da olup biten bazı olumsuzlukları, bazı kötü olayları abartarak, evet. Toplumdaki bazı ahlaksızlıkları, bazı kötü şeyleri genelleştirerek, herkesi yama ederek. Onlar şimdi karşılarındaki herkesi ahlaksızlığa, fuhuşa, bütün pisliğe batmış bir insan görüyorlar.
Öyle olsa da bunlara bu yetkiyi Allah vermediğine göre, Allah böyle bir yetki vermediğine göre hiç kimseye.
Ama yapamazlar tabii ki.
Asla yapamamaları gerekiyor.
Yani dini konular bizim şeyimiz değil. Belki de bu konuda asıl mücadelenin dinayet ve diyanet tarafı lazım ama şu da var. Peygamber'e bile sahtebliği görev verilmiş.
Tabii ki. Tabii.
Senin diyor ki insanlara hidayet etme görevi yok. Hidayet Allah'tandır.
Dinde baskı ve zorlama yoktur, yoktur. Diye Allah buyuruyor.
Yani tabii. Siz anlatırsınız. Peygamberimiz en yakın kendi amcasına İslam'ı benimsetememiş. Geçmiş peygamberler kendi eşlerine, kendi çocuklarına benimsetememiş.
Tabii,
diyor ki
tabii.
Hidayet Allah'tandır.
Doğru.
Verirse o verir. Sen tebliğ edeceksin. Yani bu insanların bizi zorla bir şey yapmaları göre bir görevleri yok. Allah öyle bir görev vermemiştir. Bunlar ama kendilerini çok farklı noktaya koyar.
Evet.
Adım adım. Tabii benim aslında karşı çıktığım nokta budur. Siz kapalı bir toplum yaratırsanız, başka fikirlere okumayan,
tabii.
Başka kitaplar okumayan, başka gazeteleri dinlemeyen, başka televizyon okumayan, sadece sizin yayınınızı okursanız bir müddet sonra bu insanlar sizin her şeyini yapacak hale gelir.
Yani tek tip robot gibi böyle
bu değil mi? Bu bütün örgütlerde evet, böyledir. Evet. Şimdi diğer örgütlere de bakın. PKK'ya bakın, başka gazeteleri okutmazlar. Başka dergiler dinlemez, başka radyo dinlemezler. Daha HKBC'ye bakın, hiçbir şey başka kapalısınız. Şimdi tek taraflı bakarsanız bir müddet sonra
tabii.
İnsan...
Evet,
doğası,
dediğiniz yapısı, doğru.
Yaratılışı
evet.
Gereği bu telkine çok açıktır.
Evet.
Dünyanın en zeki insanı bile uzun süre bir takım telkinler altında kalırsa
evet,
inanı boyu yola girer. Mühim olan insanı özgür olmak. İşte ben diyorum aslında devletlerin, toplumun görevi bu. Siz her türlü fikri, düşünceyi alabildiğince serbest bırakırsanız,
tabii, doğru.
Yasaklamazsanız,
tabii,
insanlar
çok
kapalı
söylediniz.
Ortamlarda evet. Bir araya gelip bir insanlar yanlış fikir aşılamazsa istediğiniz yazın, istediğiniz anlatın. Herkes duysun, herkes okusun. Ona cevap veren çıkar.
Tabii.
Bu fikirin yanlışlığını söyleyen çıkar. Farklı fikirler ortaya atılır. İnsanlar özgürce yol tayin ederler.
Bu söylediğiniz çok önemli Hanefi. Zaten gücü de fikrin gücüden almak gerekiyor.
Burada tabii burada.
Haktan inan. Almak lazım.
Biz
evet.
Toplumumuzda bir takım şey yasakladığımız için.
Evet.
İnsanlar hep kapalı ortamda tartışıyor. Mahzenlerde, kapalı yerlerde, hücrelerde. Herkes sadece kendi okuduğunu doğru zannediyor. Kendi konuştuğunu doğru zannediyor. Diğerine hiçbir şey bakmıyor. Üç kitap okuyan allame olur zannediyor. Kendi sahasında karşı herif yok kabul ediyor. Halbuki bunlar açık olsa. Herkes yazsa, tartışsa, konuşsa, karşı fikirler, onları çürütenler, tersini söyleyenler, doğrusunu, herkes konuşur. Ve insanlar makul bir yol bulurlar. İkincisi, siz en iyi şeyi de savunsanız, en güzel fikri de savunsanız, bunu halk benimserse kabul eder. Halk benimsemezse orada kimseyi ikna ettiremezsiniz yani. Tabii. Bütün mesele halkın benim. Eğer siz bunu halka sunulmasına serbest yaparsanız, zaten insanlar illegaliteye, savaşa, dövüşe yapmasına gerek kalmaz. Türkiye'de sorunlar büyük oranda bu. Baskıcı, yasakçı bir anlayış ve zihniyetimiz var. Biz kendi fikirlerimiz, kendi ideolojilerimiz, devlet ideolojisi, her şeyi yasakladığımız, her şeyi baskıladığımız, her şeyi kötülediğimiz için de bu tip garip fikirlerin etrafında kümeleşiyor insanlar. Onun için Türkiye'de onlarca bir garip örgüt vardır. Her yerde bir örgüt çıkar. Kimi sağcı, kimi solcu, kimi dinci, her yerde bir örgüt var. Niye? Çünkü siz o ortamı yaratıyorsunuz. Türkiye fark edemediği olay bu. Türk düşün, fikirsel ortamı bu yasaları, bu toplumsal anlayışıyla hep örgüt doğuruyor, hep illegal örgüt doğuruyor.
Aslında örgüt değil de herhalde illegal örgüt i̇llegal olması örgüt değil mi sorun? Evet, evet.
Örgüt normal olması gereken şey ama biz hep illegale bir yer altını teşvik ediyoruz. Evet. Çünkü legali hep bastırıyoruz ve belli bir anlayışın, belli bir düşüncenin hali her şeyi yasaklayıp, kötüleyip horluyoruz. Halbuki bunları horlamazsak, hepsini teşvik etsek herkes her şeyi düşünebilir. Gayet makul.
Evet, bu dediğiniz çok önemli. Tartışır, özgürlükçü bir ortam.
Özgürlükçü bir ortam. Ve bu ortamı sadece ceza kanunları değil, bütün toplumsal anlayışlarla, değerler, yargılarla da serbest bırakmak lazım. Hatta teşvik etmek lazım. O teşvik edilirse, bence bu toplumdaki illegal yapıların yanlışlıkla çok sürüyor. Tabii onu teşvik ettiğiniz zaman siz hukuksuz olamıyorsunuz. Siz yanlış yapamıyorsunuz. Evet, en büyük şey bizim iktidarda olan, güce sahip olanlarımız bu illa hükümet iktidarı değil.
Tabii anlıyorum. Genel
toplumsal
olarak,
her kuşta iktidar olanlar ondan da keyfilik istiyorlar. Böyle serbest fikir onları da rahatsız ediyor. Bence asıl sıkıntı orada. Halbuki her türlü fikir, her türlü düşünce, her türlü tartışma açık olsa o haksız makam sahip olanlar, haksız güç sahip olanlar, haksız bir takım kendi fikirlerini herkese benimsetmeye kalkanların hepsi zorlanacaklar. Ondan dolayı sahaları kapatmayacak. Ama öyle ki bakın ne tehlikeli atlatıyoruz. Bunu herkes benimsemez. Ne diyor? AİHM'in kararları var. Diyor ki beğenmeyebilirsiniz, yanlış görebilirsiniz. Hatta bu fikirleri şok edebilir, rahatsız edebilir. Tabii. Sizi sıkıntıya sokabilir ama sağlıklı bir toplum yaşaması için bu şarttır. Tabii. Bunları serbest bırakacaksınız. Bu serbest bırakırsanız bu ortam büyük oranda rahatlar. O siyasi iklimde örgütler çıkmaz. Tamamen tersi sivil toplum çıkar. Düşünce akımları çıkar, fikir hareketleri çıkar. Daha iyi bir yönetim, daha iyi bir toplum, daha iyi bir ortam adına birçok güzel şeyler ortaya çıkar.
Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten bir çözüm önerisi aynı zamanda bu sizin sunduğunuz. Şimdi aklıma benim şu geliyor. Bu cemaat acı tecrübesinden sonra, bu acı cemaat tecrübesinden sonra şöyle bir yanlışlığa da düşünmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün cemaatlere ya da tarikatlara, inançlı mütedeyyin insanlara kuşkuyla yaklaşmak. Çok, şimdi bunun karşı da uyanmak gerekmiyor mu efendim?
Tabii aslında söyleme bile gerek yok ama Türkiye'de diğer cemaatler bizlerden önce bu kişileri eleştiriyorlardı. Biz görmüyorduk, duymuyorduk. Bunun yanlışlığını biliyorlardı. Bakın bu bir dini cemaat gibi tanıtmasına rağmen kendisini.
Ki bu bir dini cemaat olamazdı değil mi efendim?
Bence dini cemaat yönü daha farklı bir paradı ama şu yaptıkları bizim o taraf, bizi rahatsız eden tarafı örgüt yönleri var. Diğer hiçbir dini cemaat, hiçbir grup, hiçbir tarikat bunlara sahip çıkmadı. Başka zaman bir şey yaptığı zaman çok ayağa kalkmasa burada hiç ayağa kalkmadılar. Hiç bunları desteklemediler. Bunları doğru demediler. Hatta tam tersine biz söyledik inanmıyordunuz deyip o zayıf seslerini şimdi tekrar ettiler.
Çünkü bunun bir sebebi de toplumun her kesiminin canını yanmış olması. Canımız yanmayan yoktur herhalde. Hepimizin bir şekilde onu canı yanmıştır olması, yani yapılanlardan.
Birçok yaşantılarını, birçok hareketlerin İslam ölçülere uymaması.
Tabii bu da onlar var. Tabii doğru. Çok doğru. Sınırlar şimdi, doğru söylüyorsunuz.
Bu ülkede her fikir, her düşünce, her inanç olabilir. Devlet yönetimine müdahale etmediği, başkalarının özel hayatına karışmadığı müddetçe hiç önemli değil. Devlet bakar. Onlar kendi mecralarında kaldığı müddetçe, kendi insanlarla dayanışmaya kaldığı bir şey demez. Ama onlar başkalarına zarar vermeye kalktığı gün, o gün müdahil olması lazım. Bu cemaatle ilgili konuda özellikle kapalı bir yapısı, hiç kimseyi okutmayan, kimseye bakmayan, hiçbir fikre kapalı bir ortam yaratığı zaman aslında dolaylı bir şekilde bir takım insanların, bu cemaatteki insanların bile fikir ve düşünce özgürlüğü kısıtlanıyor. Devlet bu noktada bile müdahil olmalı. Buna zorla değil ama alacağı bu tip tedbirlerle bu ortamları kaldırması lazım diye düşünüyorum. Bugün çektiğimiz en büyük sıkıntı o bizim geçmişte hukuksuz, özgürlüklerin yasaklandığı baskıcı bir dönemin bugün buna ürünü diye düşünüyorum yani.
Bu dediğiniz de çok doğru. Bir şey daha değinmek istiyorum. Vaktimiz gittikçe kısaldı ama şimdi siz de bu hukuksuz süreçlerden geçtiniz. Çok büyük mağduriyetleriniz oldu diğer pek çok kişi gibi. Fakat şu yaşadığımız süreçte de şimdi mutlaka bu terör örgütüne sonuna kadar hepimiz karşıyız, lanetliyoruz. Buna destek veren, bu darbe girişiminin içerisinde olan herkesi tabii ki yani telin ediyoruz. Fakat hani bu tip OHAL durumlarında ya da bu tip olağanüstü durumlarda tedbirler alınırken hani tabiri caizse kurunun yanında yaş yanma ihtimaline karşı. Birincisi masumiyet karinesi. İkincisi suçların şahsiliği ilkesi gibi temel kavramlara da dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ne dersiniz bu konuda?
Tabii ki bu çok önemli. Bence bir gömlek daha önemlisi bizim bu örgütü zayıflatmak için en yapacağımız şey oradaki kadroları, bizim bizden çaldığı, bizden aldığı bizim iyi insanlarımızı tekrar eline almamız lazım.
Bu da çok önemli söylediğiniz
yani
şey.
Biz, evet. Dediğiniz gibi önce bir defa haksızlık yapmayacağız. Evet, büyük bir olay yaşadık. Ağır bir travma yaşıyoruz. Büyük bir darbe aldık. Burada devlet süratle tedbir almak adına bazı acil tedbirler alır.
Ki yapması gerekir.
Bu acil tedbirler bazı zaman içinde haksızlıkları, yanlışlıkları barındırabilir.
Tabii.
Bunu biraz sabırla karşılayacak.
Tabii ki. Tabii. Evet, çünkü olağanüstü bir durum.
En az hata yapmalı, en az yanlış yapmalı ama buna rağmen bu kadar büyük bir olayda yanlışlık açığa alınabiliriz, görevler çektirilebiliriz vesaire bazı sıkıntı olabilir. Ama sabır edeceğiz ama devlet görevlerinden, kamudan soruşturma yapanı bekleyin, süratle hareket edip bu hataları düzeltmesidir. Çünkü bir masum insanın böyle bir lekelenmesi çok ağır bir olaydır. Ceza alması, ailesi bir ton sıkıntı yaratacaktır. Süratle bu yanlışlıkla düzeltilmesi gerekiyor. Konu komşunun birbirine düşmanlığı olan, birbirini sevmeyen insanların basit ihbarlarına kalkarak insanların böyle damgalanmaması, hemen üzerine bir darbeciymiş gibi bir örgüt mensubu gidilmemesi gerekiyor. Bunu aklı selim hareket edilmesi gerekiyor. Ama daha önemlisi bugün bu yaşadığım olaylar nedeniyle bence o örgütün içerisinde, o cemaat içerisinde birçok iyi niyetli insan kendini soru sormaya başlamıştır. Bizden aldığı, bizim insan çaldığı insanları yerine almamız lazım.
Doğru.
Yani orada kemikleşmiş, suçuna karışmış suçlar.
Onları kastetmiyoruz. Tabii.
Onlar hakkında geri yapacağız.
Tabii.
Ama diğer insanların iyi niyetle, saf ve samimi duygularla.
Tabii Anadolu insanları değil mi?
Orada gözükmesi, evet. Cemaat destek olmasını belli bir anlayışla karşılayıp onların hatalarının farkına varmanı sağlamak, hatalarının farkına varanları ise o vicdanla değerlendirmemiz gerekiyor. Biz orada eleman çalmadığımız müddetçe, onları almadığımız müddetçe oraya devam edecek. Hatta bugün küstürdüğümüz, hata yaptığımız, yanlış yaptığımız, hakkını yaptığımız herkes karşı tarafa hizmetecektir.
Doğru.
Bu geçmişte çok büyük kapılı hatalar vardır.
Doğru.
Sıradan insanların küçük hatalarını büyüterek hep örgütlere adam kazandırmış, örgütlere malzeme kazandırmıştır. Yanlış tutuklayarak, yanlış olarak. Evet, suç işleyen cezasını görecek. İtirazımız yok. Ama iyi niyetli olmuş, sadece onlara destek olmuş, bulunmuş ama bugün gerçeği görmüş. Orada uzaklaşan, samimi olan insanlara destek olmamız lazım. Oradaki o büyük kitle alman, ben şunu inanıyorum ki bu örgütün şu ana kadar belli oranda desteğe koptu. İlk karşı çıkışlarla ilgili 17 Aralık'la birlikte ciddi bir kopuş oldu. Muhafazakar kesim %80 bu örgütü terk etti. Bu örgüt para vermiyorlar, eleman vermiyorlar, yurtlarına gitmiyor, okul öğrencilerine göndermiyor. Bu cemaat inanılmaz puan kaybediyor. Şimdi büyük kopuş, o cemaati mensubu olup ama bu kötü düşüncelere sahip olmayan, hep oranın iyi yüzünü gören, hep bizim baktığımız gibi dış yüzünü, Müslümanlığı, İslam'ı anlatan, gençleri yetiştirmeye çalışan, iyiliksever yüzünü gören o kesim şimdi süratle kopacak. Bizim o imkanı değerlendirmemiz lazım. Benim %80 ikinci bir kopuş olacağı kanaatindeyim. Ellerinde bir %20 kemik kadro kalacaktır.
Evet.
Biz onu iyi değerlendiremeyiz. Biz bu insanları iyi kazanabilirsek en büyük darbe bu cemaate vururuz.
Bu önemli
en
bu
büyük hizmet, en tabii, büyük bu ülkeye hizmet, en büyük bu cemaate vururuz. Darbe bu iyi niyetli insanları onların yanına çekme almak olacak. Hata ve yanlışla bilerek bilmeyerek, özensizlik göstererek, iyi incelemeyerek mağdur ettiğimiz her kişi o cemaate hizmet edecek, cemaatin yanına gidecektir. Küsen kırılanı onlar kullanacaktır. Ona dikkatli olmamız lazım tabii ki.
Yani buradan şöyle yanlış bir sonuçla çıkmasın istiyorum da mesela bir adam Nakşibendi tarikatına mensuptur. Oradan iki kişi emniyettedir. Ne bileyim Mali, atıyorum yani iki kişi
tabii,
şeydedir. Değil mi? Böyledir. Evet.
Tabii,
ne bileyim, başka ne olabilir? İşte Menzil cemaati
tabii,
biliriz.
Olabilir.
Yani iki kişi de oradan vardır. Nur cemaatinden vardır. Bilmiyorum işte yani birçok böyle tarikatlar, cemaatler böyle ama yerleşmiş yani Osmanlı'dan beri var olan, halkın kabul gördüğü, hiçbir asla hani suça karışmamış şeylerden bahsediyorum, oluşumlardan bahsediyorum. Bunların tek tek varlıkları değil söz konusu sizin kastınız. Bir oluşum, bir örgütlenme ve tabii ki devletin aleyhine bir yapılanma içerisinde olmaları.
Zaten bu toplumda ne kadar farklı fikir, düşünce, hareket varsa hepsinin devlete yansıması makul.
Tabii.
Yani burada bu ülkede ne kadar CHP'li varsa o oranda devlet memuru da vardır.
Evet, onu kastettim ben de efendim.
Vardır.
Evet.
Nakşibendi de herkesin grupta vardır.
Evet.
Bu gayet doğaldır, olmaması yanlıştır, mümkün değildir. Bunların devlet içerisinde kendi örgütsel varlıklarıyla, kendi cemaatleriyle, kendi gruplarıyla olması ve öyle onun disiplinle hareket etmesi yanlıştır.
Tabii,
yoksa
çok doğru. Hiyerarşi ya da şey.
Doğru, hiç sorun değil. Zaten vardır. Ama bunlar bir dayanışıyorsa, Onun için örgüt gibi hareket edip devleti kullanarak kendi kadrolarını yerleştiriyor, devletin gücünü kullanmaya kalkışıyorsa o tehlikedir.
Bizi çok güzel aydınlattınız. Yani konuyu en başından itibaren alıp gerçekten çok anlaşılır bir şekilde, açık bir şekilde çok teşekkür ediyoruz size. Son olarak seyircilerimize vermek istediğiniz bir mesaj varsa onu da alalım, sonra programı kapatayım.
Yani tabii ki söylenmeyecek çok söz vardır. Her şeyi söyleyebilirim ama şu var. Biz karamsar olmayacağız. Bu ülke güçlü bir ülkedir.
Tabii.
Sakın badireleri atlatıyoruz ama her altımız badireden ders alırsak birçok şey düzeltmek mümkündür. Mühim olan hukuka uygun, haklı, adaletli bir ortam yaratmaktır. Bu cemaati, bu grubu var eden sebeplere iyi baktığınız zaman geçmiş dönemin haksız, hukuksuz ortamlarıdır, baskıcı ortamlar. O günkü baskıcı, haksız, hukuksuz ortamlar bu cemaatleri ortaya çıkarmıştır. Bu cemaatin yaptığı haksız, hukuksuzluk bugünü ortaya meydana getirmiştir. Şimdi haksız, hukuksuzluk yaparsak da geleceğe meydana getirmiştir. O açıdan hakka, hukuka, adalete sarılırsak huzurlu, güzel bir toplum yaratırız. Hakka, hukuka, adalete sarılmak başkalarında beklenemez. Hep beraber yapacağız. Önce kendi şahsımızda, sonra çevremizde, sonra hep beraber. Yoksa illa bir devlet gelsin, şu yapsın, bu yapsın. Yani yanlışlık ve haksızlık nerede varsa, gücümüzün yettiği, dilimiz önünde karşı çıkacağız. Nerede doğru varsa destekleyeceğiz. Evet. Benim tarafım yapıyor, ben mutlaka yanında oluyorum.
Tabii,
bu mantık
olmaz,
bu ülke uçuruma götürüyor. Benim yanımda da, karşımda kim olursa olsun yanlışa karşı çıkar. Buradaki Haliç'te yaşayan Simonlar hikayesi de budur işte.
Evet.
Siz kendi yanlışınızın, kendi etrafınızın, kendi çevrenizin, kendi partinizin, kendi grubunuzun, kendi tarikatınızın yanlışını görebiliyorsanız insansınız.
Evet.
Kendi yanlışınızı görmeyip hep başkası yanlışını görüyorsanız o marifet değil.
Evet.
Biz kendi tarafımızın, kendi mensup olduğumuz grubun yanlışlarını göreceğiz.
Tabii ki.
O yanlışlara karşı çıkacağız ve bu arada bir öyle bir iklim yaratacağız. Bu iklimde hak, adalet, huzur olur. İyi, güzel olur. Niye Batı dünyasında bu sorunlar yok? Çünkü orada öyle bir iklim var ki yapma şansınız yok. Niye Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da kimse başka bir rüya görmüyor?
Tabii.
Bir cemaat böyle bir rüya görmüyor. Bir askeri darbe aklı itibariyle. Niye? Çünkü adalet var, hak var, hukuk var, toplum, birleşim oraya hareket ediyor. Biz de bu ortam hep beraber yaratabiliriz. Bu ortam başka birini beklemeyiz. En ufak davranışımızdan en büyük davranışımıza kadar hakka, hukuka, adalete uymak mecburiyetindeyiz. Karamsar olmaya gerek yok. Her şeyi böyle komplo izah etmeye gerek yok.
Evet.
Bu ortamı hep beraber yaratıyoruz. Bu çok zor değil ama sahip çıkmazsak da çok zor. Hep beraber sahip çıkmamız lazım bir şey.
Kaldı ki
bugün
son süreçte de değil mi efendim? Muhalefetiyle, iktidarıyla,
hep
halkıyla, hep beraber basınıyla,
evet,
medyasıyla hep beraber gerçekten dik bir duruş sergiledik. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz.
Sağ olun efendim.
Sağ olun,
olun. Evet, bir birlik zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyorum.